İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz. Ahir Zaman ve Yaratılış Gerçeği programımıza hoş geldiniz. Bu akşam bizi A9 TV, Kahramanmaraş Aksu TV, Kaçkar TV, Pop Radyo Ankara, Harun Yahya TV ve Tokat Safa TV'den canlı olarak izleyebilirsiniz inşallah.
İnşallah.
Evet Akın Hocam, DNA ile mi başlıyoruz bu akşam?
Evet, DNA ile başlayalım. Şimdi tabii DNA'ya gelene kadar birkaç bilgi verelim. Şimdi normalde Darwin zamanında Darwin hücreyi içi su dolu bir baloncuk olarak nitelendiriyordu. Yani hücreye biz baktık diyordu ilkel mikroskopla. Bu içi su dolu bir baloncuktur. Dolayısıyla işte çamurun içerisinde tesadüfen kendi kendine çok rahat oluşur gibi bir mantık öne sürmüştü. Fakat bilimin ilerlemesiyle bakıldı ki hücre yani içi su dolu baloncuğu bırakın dünyanın en kompleks yapısı olduğu ortaya çıktı hücrenin. Ya yani bir şehirden dahi daha kompleks. Yani enerji santralleri var. İnsanın yapamadığı işlemi yapan yüzlerce molekül var. Mesela proteine bakıyoruz. Proteine işte amino asitler bir araya geliyor peptit bağlarıyla. Sonra Golgi aygıtına gidiyor o amino asit zinciri. O Golgi aygıtı insanın yapamadığı şey olan proteinin 3 boyutlu yapısına katlıyor. Yani çok büyük mucizelere rastlandı bilimin ilerlemesiyle. Bunlardan bir tanesi de DNA. Şimdi onunla ilgili bir sunumumuz var. Ona bakalım. Şimdi DNA insan vücudunun bilgi deposu. Yani bütün işte insanın burnunun şekli, gözünün şekli, rengi, kaşlarının nereden çıkacağı, kulağı işte nereden çıkacağı ve şekli, saçlarının işte sınırları, onun haricinde dudak yapısı. Yani aklınıza gelebilecek bütün iç organlarından tutun, derisinin bütün özelliklerine kadar insanın bütün bilgileri DNA içerisinde kayıtlı. 100 trilyon hücre var insan vücudunda ve bunların hepsinde DNA bilgisi tamamen aynen var. Yani bütün hücrelerde ayrı ayrı yaratılmış. Ve DNA içerisinde 3 milyarla 3.2 milyar harf arasında kimyasal harf bulunuyor. Ve bu harflerle kodlu aynı zamanda DNA. İşte A, T, G ve C harfleri olarak isimlendiriliyor. Kendine özgü bir dili var. Ve tek bir tanesinin bile yer değiştirmesi sonucunda canlı ölümcül bir hastalığa yakalanabiliyor. Yani mesela tek bir harf yer değiştiriyor. İşte parmaklarının şu kısmı mesela bir nesilde çıkmıyor. Yani çocuğunda da çıkmıyor, onun çocuğunda da çıkmıyor. Mesela tek bir harfin yer değiştirmesiyle parmakların şu bölümü gidiyor. Onu daha önce videosunda göstermiştik. Tek bir harf yer değiştiriyor, orak hücre anemisi hastalığına yakalanıyor kişi. Vücudundaki hemoglobinin şekli değişiyor, orak şeklini alıyor ve oksijen taşıma kapasitesi düşüyor. Kişi bir cihaza bağlı olarak yaşamak zorunda kalıyor. Yani haftanın belli günlerinde gidiyor, cihaza birkaç saatliğine bağlanarak hayatını ancak o şekilde sürdürebiliyor. DNA'daki 3.2 milyar harfin sadece bir tanesinin yer değiştirmesiyle oluyor bu. Bakın insan vücudu o kadar hassas bir yapıya sahip. İşte evrimciler şöyle bir şey söylüyorlar, işte bu bilgiler işte tek bir harften başlayarak 2, 3, 5, 10, işte 100, 1000 derken 3.2 milyar harfe kadar gelmiştir. Ve yavaş yavaş gelişmelerle olmuştur diyorlar. Yani bu iddianın komik olduğu 3.2 milyar harften sadece bir tanesini yer değiştirince insanın ölümcül bir hastalığa yakalanmasını anlıyoruz. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Yani canlının tüm özellikleriyle bir anda yaratılmış olması gerekiyor. Yani 3.2 milyar harfin tamamıyla birden yaratılmış olması gerekiyor. Ve de tek bir tanesinin değişikliğinde mesela ağır şizofreni hastalığına yakalanıyor. Başka bir mesela bölgedeki bir harf değişikliği böyle bir hastalığa neden oluyor. Ya bu saymakla bitecek gibi değil, on binlerce mutasyona dayalı yani DNA'daki harflerin rastgele yer değiştirmesine dayalı on binlerce hastalık var. Mesela kanser de bunlardan bir tanesi. Yine radyasyon sonucunda mutasyona uğruyor hücre ve şuursuz bölünmeye başlıyor. Ve onun örneklerini de görüyoruz. Mesela ben hemen size bir fotoğraf göstereyim. Fotoğrafta bacağındaki bir mutasyon sonucunda bakın geçenlerde haberi çıkmış bir kişi yıllar içerisinde bacağı bu hale geliyor. Bakın ya yani bu mutasyonun yaptığı işte bu. Evrimciler de diyor ki şu andaki muhteşem mekanizmamıza mutasyonlar sayesinde kavuştuk diyorlar. Bakın ben size başka mutasyon örnekleri daha göstereyim. Bilimsel olarak gözlemlenebilir. Bir canlının üreme hücrelerine mutasyon isabet ettirin. Yavru canlıyı gözlemleyin. Tamamen sakat, kısır ya da ölü olarak doğacaktır. Yani bilimsel olarak da son derece gözlemlenebilir bir durum. Bakın, 5 bacaklı kurbağa, 6 bacaklı ceylan ve o bacaklar hiçbir işine yaramıyor. 2 kafalı domuz, 2 kafalı yine kaplumbağa, 4 bacaklı civciv ama bu bacaklar yine hiçbir işe yaramıyor kesinlikle ve onu hayatını zorlaştırıyor sadece. Yine 2 kafalı bir buzağı sanırım. Bakın bu şekilde mutasyonun canlıya kesinlikle hiçbir faydası yok. Tamamen dediğimiz gibi, hatta evrimciler kendileri de söylüyorlar. Yani biz meyve sinekleri üzerinde denemeler yaptık. 30 senedir milyonlarca meyve sineği üzerinde mutasyon denemeleri yapıyoruz. Ve çıkardığımız sonuç şu, tek bir türün değil, tek bir enzimin dahi oluştuğunu gözlemlemedik diyorlar. Bakın tek bir enzim dahi oluşturmuyor mutasyon. Bilimsel olarak gözlemlenebilir. Deneylerle defalarca test edebilirsiniz. Bilimsel sonucu mutasyonun zararlı olmasıdır. Şimdi evrimciler tabii imkansıza inandıkları için mutasyonların, işte bir mutasyon isabet etmiştir mesela, işte burada 2 tane çukur oluşmuştur. Bir mutasyon isabet etmiştir gözün ilk parçaları. Sonra başka bir mutasyonla gözün diğer parçaları, gözün parçaları 40'a tamamlanmıştır. Sonra o beyinle bağlanmıştır. İşte elektriksel sinyallerin iletilmesi için. Sonra bir mutasyon kaş çıkmıştır. Bir mutasyon burun. İşte 3 mutasyon da akciğer. Yani böyle rakam da veriyorlar artık. Görüyoruz Habertürk'te çıktıklarında. Yani böyle bir hikayeye inanıyorlar kesinlikle. Yani bir hayal ürününe inanıyorlar. Biz DNA'nın yapısına baktığımızda pleyotropik etkilenen bir etkisi var DNA'nın. Bir bölge birden fazla yeri kodluyor. Protein kodlaması var. Yani siz mesela bir yeri değiştiriyorsunuz, görmeyi bozuyor. Aynı zamanda üreme sistemini etkiliyor. Aynı zamanda duyma sistemini etkiliyor. Mesela beyin fonksiyonlarında bir kısmını etkiliyor mesela. Sadece bir yere yaptığımız değişiklik. Bir şey bozulmuş oluyor. Tabii ki, yani en ufak değişiklikte oluyor bu. Yani tek bir harfin değişmesiyle oluyor. Peki bu kadar mükemmel bir yapı nasıl yavaş yavaş gelişmelerle oluşur? Mutasyonla nasıl faydalı bilgi eklenir? Zaten Dawkins'e de soruyorlar. DNA'ya ek bilgi getiren mutasyon var mı diye. 17 saniye boyunca havaya bakıyor. Sonra yayını durdurun diyor. Çünkü yok cevabı. Öyle bir mutasyon yok. Devam edelim. DNA 1 milyon ansiklopedi sayfasını rahatlıkla dolduracak bilgi içermekte. Bakın tek bir hücrenin çekirdeği içinde 1 milyon ansiklopedi sayfasını dolduracak bilgi var. Gözle göremediğimiz hücrenin içinde, yine gözle göremediğimiz çok daha küçük bölümündeki çekirdeğin içinde bu DNA sarmalı. Ve bakın sağda resmini görüyoruz. DNA sarmalı şu şekildedir ve altın oranla yaratılmıştır. Yani şekilsiz de bir yapısı yok kesinlikle. Altın oran hem göze hoş gelecek şekilde. Yani orada görecek kimse yok normalde DNA'yı. Kim görecek orada DNA'yı, gözüne hoş gelecek? Belli ki sonradan insanlar bunu fark edecek. Ve Allah gördüğü zaman da gözüne yine hoş gelsin diye DNA'daki, yani hücrenin çekirdeğindeki bir DNA'yı bile güzel yaratıyor. Altın oran da yaratıyor evet. Maşallah.
Aslında altın oran evrim teorisini çökerten önemli bilgilerden bir tanesi.
Evet.
Çünkü mutasyonların evrimleştirici bir etkisi olmuş olsa insanda simetri denen şey oluşamaz. Bırakın insanı, doğadaki her şey bir simetriyle yaratılmış, bir altın oranla yaratılmış. Yani altın oran hepimiz biliyoruz, işte Orta Çağ'ın en ünlü matematikçilerinden Fibonacci'nin bulduğu bir sayıların dizilimi. Ve buradaki sayılar her sayı kendinden önceki iki sayının toplamına eşit. Ve kendinden önceki sayı bölündüğünde hep birbirine yakın oranlar ortaya çıkıyor. Hatta 13. sayıdan sonra sabitleniyor ve 1.618 olarak sabit şekilde devam ediyor. Biz dünyada altın oranı çok farklı noktalarda görebiliyoruz. Değil mi? Bir kar tanesinde, işte insanın kaşında, gözünde, vücudundaki farklı bölümlerin, farklı bölümlere olan oranında.
Hemen gösterelim.
Evet. Evet. Salyangozda mesela. Çiçeklerde, ayçiçeğinde.
Gözü hoş gelmesinin sebebi 1.618'e oranlı olması.
Rabbimiz Kur'an'da Allah her şey için bir ölçü kılmıştır şeklinde evet, buyuruyor inşallah Talak suresinin 3. ayetinde. Burada da hep onun örneklerini görüyoruz.
Normalde şu parçaları bir insana verseniz bu kadar göze hoş gelecek şekilde dizmesi mümkün
evet.
değil.
Evet.
Evrimciler tesadüfler dizmiştir.
Ya mutasyonlar parçaları. Simetrinin düşmanı. Hiçbir şekilde evet. sağlıklı bir yapı ortaya çıkaramadığı gibi sağlıklı yapıyı da zarar verici, bozucu etkisi var.
Evet. Bir de dediğim gibi hani böyle bu oran ve estetik,
Yani sadece birkaç bir şey de gözükmüyor. Yani burada birkaç tanesinin resmini gösterdik ama ya nereye baksan zaten bu tarzda bir simetri ve uyum görüyoruz. Yani hiçbir şekilde bozuk bir şey göremiyorsun. Tam ayette Allah'ın bildirdiği gibi.
Evet.
Gözünü çevirip gezdir diyor Allah ayetinde. Hiçbir şekilde uyumsuzluk ve çelişki bulamazsın diye.
Yani en ufak bir simetri de bozulmada ucube canlılar ortaya çıkıyor. Yani düşünün, gözün alnında çıktığını düşünün. Ya da bir kulağın işte ensede çıktığını düşünün. Tamamen ucube bir canlı ortaya çıkıyor ve göze hiçbir şekilde hoş gelmiyor. Ki bunlar uç örnekler. Yani bir gözün diğerinden biraz daha küçük olması, bir ayağın diğerinden daha kısa olması dahi görüntüyü bozan, estetiği bozan ve insanın yaşamını zorlaştıran etkenler her biri. Ama bunların hiçbiri olmuyor. İnsan, değil mi, güzel bir şekilde yaratılmış, göze hoş gelen bir şekilde ve sağlıklı şekilde yaşamı devam ettiriyor. Kimi zaman, demin örneğini de gösterdin, Allah çeşitli durumlar yaratıyor ki bu nimeti daha çok anlayalım diye. Yani Allah dilediğinde öyle durumlarda meydana gelebiliyor tabii. Ama baktığımızda genel olarak hep insanlarda sağlıklı, simetrik bir yapının hakim olduğunu görüyoruz.
Ama evrimciler şuna da inanıyor, özür dilerim. Sağ olun. Diyelim ki altı parmaklı doğdunuz veya işte gözünüz alnınızın ortasında çıktı. O gibi durumlarda da eğer biz doğuştan itibaren öyle olsaydık o bize güzel gelecekti. Bizim için normal olacak olan da oydu diye bunun da aksi tezini oluşturmaya çalışıyorlar her şekilde. Evet. Çürütecek bir şey buluyorlar
kendilerine. Benim de aklıma o gelmiş, onunla ilgili bir şey söyleyecektim. Tam üzerine söylemeniz iyi oldu. İşte bu altın oran da o iddiayı yıkan bir şey, evet, olmuş oluyor. Yani altın oranı, eğer biz gözü alnın ortasına alırsak altın oran gidiyor. Dolayısıyla hani eğer doğuştan öyle olsaydı o da gözümüze hoş gelirdi diyemiyoruz. Evet. Allah orayı da altın oranla kapamış. Yani kimse kalkıp böyle bir şey diyemiyor altın oran nedeniyle. Altın oran olmasa biz şey zannedebilirdik. Yani biz doğuştan zaten dediğiniz gibi böyle görmüşüz. O yüzden bu gözümüze, evet, hoş geliyor derdik. Ama bir baktık altın oran diye bir şey var canlılarda. Ve insanın gözüne hoş gelen ölçü altın oran. Yani bu değiştiği zaman gidiyor. Dolayısıyla doğuştan başka bir şey görmüş olsak o gözümüze hoş gelemiyor.
Evet.
Hatta sırf bu yüzden mimari yapılar, işte sanat eserleri, resimler, buna benzer pek çok işte mimar, mühendis gerektiren veyahut da sanatçı gerektiren işlere baktığımızda bunları altın oranla yapıyorlar. İnsan gözüne hoş gelsin diye. Yoksa öyle bir şey olsaydı dediğiniz gibi, evrimciler, evet, iddia ettiği gibi, o zaman rastgele yaparlardı. Ve o yapıyı ilk gören kişi zaten gözümüze zaten bu şekilde hoş gelirdi derdi. Ama demek ki insanda öyle bir şey yok. Allah onu da ayrı olarak yaratmış ki kimse öyle bir şey söyleyemesin diye. Evet.
Bir de şey de çok güzel zaten. Mesela gözün mesela herhangi bir organın insan vücudundaki yeri. Mesela gözden bahsettik. Gözün konumu tam olması gereken yerde.
Evet.
Çeşitli deneyler yapılıyor mesela bununla ilgili. Göz daha yukarıda olsa ya da daha aşağıda olsa fonksiyonelliği ne derece etki eder diye. Bütün testler sonucunda en olması gereken yerin yine şu anki olduğu konum olduğu ortaya çıkıyor. Biraz yukarı alındığında daha farklı sonuçlar veriyor. Aşağı alınca yukarısı kontrol edilemediği için çarpmalara sebep oluyor. Hep mesela gözde olduğu gibi bütün organlarda estetik olmanın dışında fonksiyon olarak da tam olması gereken yerde. Bir de Allah'ın yapmış olduğu estetikliğin dışında organlarda da var, değil mi? Mesela bu oran, bu estetiklik de var. Ve oradaki faaliyet alanları ve bunların işlevliği çok daha muazzam, çok daha mükemmel. Yani dış görünüşün de ötesinde daha yeni yeni mesela bilim adamları bazı şeyleri buldukça bunlar ortaya çıkıyor. Her duyduğumuzda zaten bir hayranlığımız daha artıyor. Allah'ın yaratışını görmüş oluyoruz. Gücünü, kudretini bir kez daha takdir etmiş oluyoruz. Çünkü oradaki ne kadar çok daha derin bilgiler bulunuyorsa bilim geliştikçe her biri o Allah'ın yarattığını gösteriyor. Tesadüfen asla olamayacağının bir kez daha kanıtı olmuş oluyor inşallah.
İnşallah. Gözden bahsettin. Gözümüz gerçekten çok kompleks bir organ. Yani eşi benzeri olmayan bir kamera. Dünyada o netlikte,
evet,
Görüntü alabilen,
evet,
bir kamera yok. Yani ona benzeterek yapılmaya çalışılan şu anki teknolojiyle henüz böyle bir şey yok. Ben gözle ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Sunumumuz var, ona bakalım. Evet, benzeri olmayan kamera dedik, göz. Mesela şimdi izleyicilerimiz televizyon ekranına bakıyorlar. Televizyon ekranına baktığımız anda gözümüzden beynimize saatte 500 km hızla bir elektrik akımı ilerlemeye başlıyor. Bu akım 600 bin sinir arasından herhangi biriyle beyne iletilir. Bakın, 600 bin sinir arasından herhangi biriyle beyne iletiliyor. Akım iletildiğinde siz de karşınızdaki satırları okumaya başlıyorsunuz.
Ve bu çok hızlı oluyor, bu gelişim.
İnanılmaz bir hız. Yani çok hızlı tepki veriyor. Bakmanızda görmeniz neredeyse aynı yani. Hani, evet. Değil mi? Arada bir zaman yok.
O arada
yok.
Bir kodlama yokmuş gibi.
Evet.
Dolaşan bir sistem yokmuş gibi. Yani bakıyorum, görüyorum,
evet.
Algılıyorum.
Ve yorumluyorum.
Hepsi çok hızlı, evet.
Aynı zamanda.
Ve tepki de veriyorsun.
Tepki evet. de veriyorsun.
Yani hepsi çok anlık bir şekilde gerçek.
Yani kaçman gereken bir şey varsa ondan hemen kaçıyorsun. Orada bir gecikme olmuş olsa evet. kaçamazsın.
Refleks anında hükmediyor.
Evet.
Bu kadar hızlı olmasa zaten hayat böyle yaşanmaz hale gelirdi. Mesela biz burada oturuyoruz, konuşuyoruz. Mesela birimiz karşımızda işte oturuyor birisi. Sohbet ediyoruz. Bir bakıyoruz karşımızdaki gideri yarım saat olmuş. Ama biz hala görüntüsünü görüyoruz mesela onu. İşte gidiyoruz koltuğu yokluyoruz, bir bakıyoruz yok. Ama görüntüsü hala orada duruyor, olurdu mesela.
Evet.
Eğer öyle bir şey olsaydı. Yani daha yavaş işliyor olsaydı. Mesela saniyede bu kadar hızlı değil de mesela yarım metre hızla olsaydı. Mesela saniyede bir santim hızla olsaydı. Olabilirdi hiç.
Bazı televizyon kanallarında oluyor. Bir şey izliyorsunuz. Ses çok sonradan geliyor ve
evet.
hareketler çok evet. önceden ya da
çok
tam
tersi.
Evet, evet. inanılmaz evet. rahatsız edici bir durum söz konusu oluyor. Evet. Hakikaten çok mükemmel bir yaratılış.
Maşallah. Maşallah.
Şimdi devam edelim yine o zaman. Göz 600 bin sinirle beyne bağlanıyor. Aynı anda 1,5 milyon mesaj alıp bunları düzenler ve saatte 500 kilometrelik hızla beyne gönderir. Sinirlerin hızına dikkat edin. 500 kilometrelik hızla beyne gönderiyor. Ve aynı anda 1,5 milyon mesaj alıp bunları düzenliyor.
Bir aşırı yani, bir hız da yok yani. İnsan vücudunda bu hız yeterli oluyor mesela görmeniz için. 1500 kilometre hıza gerek yok mesela.
Evet.
500 kilometre hız yeterli oluyor.
Neyse gerekli olan tam o.
Maşallah.
Düzende. Şimdi biz tek bir noktaya baktığımızda aslında birbirinden farklı yüzlerce detay görüyoruz. Göz bunların hepsinden gelen mesajları ayırt ediyor. Hepsini değerlendiriyor. Her birini beyne iletiyor.
Tabii bir noktaya bakıyorsun ama etrafındaki her şeyi görebiliyorsun ve hepsini algılıyorsun aynı anda.
Evet. Yani işte ben Ender'e baktığımda Ender'i görüyorum, arka plandaki fonu görüyorum, ışığı görüyorum, masadaki çiçeği görüyorum. Ve bunların yakınlık, uzaklık değerlendirmelerini de yapabiliyorum. Bu değerlendirmeyi yaparken netlikte de bir bozulma olmuyor.
Evet.
Yani çiçeği net görürken işte Ender'i daha flu görmüyorum. Aynı netlikte görüyorum. Ve aradaki mesafenin algılanmış olması da üç boyutlu olarak algılamamı öyle hissetmemi sağlıyor. Yoksa her şey bir perdede gibi, yani bir sinema filmini izliyormuş gibi görürdük. Ve gerçekçiliğini kaybederdi görüntü. Ama bu haliyle çok net.
Netlik ayarı da saniyeden çok daha kısa bir sürede yapıyor göz. Yani normalde netlik ayarı diye bir şey vardı. Fotoğraf çekerken durursunuz, yarım saat onunla uğraşırsınız. Evet. Ben bakıyorum mesela karşımda. İşte arkaya baktım, arkası odaklanıyor bir anda. Yani göz böyle hani bu mekanizma nasıl benim bu kadar kolay bir şekilde kontrol edebileceğim şekilde oluşabilir. Yani mutasyonlarla bir et yığını oluşacak. İçinde işte göz olacak, beyni olacak. Ve o ben diyecek kendi içinde. Ben diyen bir varlık olacak bu et yığınının içinde. Ve o böyle kontrol edebilecek. İşte sağa sola bakabilecek. Ve de hani fotoğraf çekilirken mesela işte bir ayar vardır. Sizi zoomlarlar. Fon böyle flu hale getirilir ve çok göze hoş gelir. O fotoğraflar böyle hani profesyonel fotoğraf evet. dersiniz ona. O profesyonel fotoğrafı biz sürekli yaşıyoruz gün içerisinde. Profesyonel bir görüntü izliyoruz. Ya mesela ben bakıyorum ama arkası flu şu anda. Mesela karşımda Kartal'a bakıyorum. Kartal hocamın arkası flu olarak gözüküyor evet. ve en güzel, en kaliteli şekilde görüyorum. Yani evet. normalde öyle bir fotoğraf çektirmeye kalksanız profesyonel fotoğrafçı bulmanız gerekiyor. Bayağı bir para vermeniz gerekiyor.
Işığı ayarlamanız gerekiyor aynı zamanda. Evet.
Bir de yani orada çok yani yılların vermiş olduğu biriken bir teknoloji sonucunda o fotoğraf makinesi üretiliyor.
Evet, gözden
onu esnemiyor. Kullanan bir gözden esnemiyor zaten. Ama göz kadar olamıyor, kaliteli olamıyor. Onu kullanan uzman biri var. Yıllarca o eğitimi almış. Saatler süren dediğiniz gibi ışık ve diğer ayarlar sonucunda o görüntü elde edebiliyor. Ama insan gözünde ilk doğduğu andan itibaren bu şekilde. İlk insanda da bu şekilde. Değil mi? Yani böyle hani herhangi bir gelişim yok zaten. Bütün olması gereken parçalar olması gereken şekilde var. Ve ilk insan var olduğu andan itibaren bu mükemmel kaliteye sahip. Ki bütün teknolojik ürünlerde olduğu gibi fotoğraf makinesi ve kameralarda yine Akın hocamın söylediği gibi insan gözü esinlenerek üretiliyor ve daha da o aşamaya gelmiş durumda değiller.
Evet. Mesela demin de bahsettik. Diyelim gazete okurken gazete bize yakın ama aynı anda arka plandaki manzara oldukça uzak. Ama yine her biri aynı netlikte gözüküyor. Karşımızdaki manzara ne kadar fazla detay içerirse içersin, o manzara içinde hareket eden küçük bir karıncanın bile görüntüsü beyninize mutlaka ulaşıyor. Hiçbir kamera, hiçbir televizyon bu netliği sağlayamamıştır şu ana kadar. Hiçbir teknolojiyle, göz vesilesiyle sağlanan mükemmelliği ve görüş hızını elde etmek mümkün değildir. İnsan kendisine doğuştan verilmiş olan bu nimetten mahrum kalsa, etrafını tekrar görebilmek için yine bu kusursuz sisteme ihtiyaç duyacaktır. Bu da ancak Allah'ın dilemesiyledir. Tabi burada görenin de aslında ruh olduğunu unutmamak gerekiyor. Değil mi? Sonuçta elektrik sinyallerinden bahsediyoruz gözümüze ve beynimize ulaşan. Tabii ki gören beyin değildir. Evet. Beyin sonuçta bir et parçası, karanlık bir yer. Bunları yorumlayan, her türlü görüntüyü, görüntüden heyecanlanan, zevk alan insanın ruhudur. Ruh da Allah'ın insana ruhundan üflemesiyle olmuştur. Ve ruhunu aldığı zaman zaten insan vefat etmiş oluyor ve artık hiçbir canlı olarak bir anlam kalmıyor. Yani et ve kemik parçasına dönüşüyor. Ruhun varlığı da erim teorisinin en büyük açmazlarından bir tanesidir. Erim teorisi hiçbir şekilde ruhun varlığını açıklayamaz. Yani gören kim, hisseden kim sorusunun cevabında hep bir tıkanma yaşarlar. Çünkü açıktır ki beyin yağdan, sinirden, hücrelerden, dokulardan oluşmuş bir organdır.
Daha da detayı atom.
Atom.
İçi de boş.
Tabii. Bu atom yanının bu görüntüleri seyreden, işte dokunan, işiten olabilmesi mümkün değildir. Allah'ın dilemesiyle, ilhamıyla, ruhun varlığıyla ancak açıklanabilir bu inşallah.
İnşallah. Tabii o dediğin konu çok önemli Kartal Hocam. Çünkü bütün algılarımız, işte mesela gözümüz, burnumuz, kulağımız, işte hislerimiz, dilimiz, buradaki algılanan, dış dünyadan algılanan her şey o organ vesilesiyle elektrik sinyallerine çevriliyor. Mesela görüntü geliyor, o görüntüyü göz elektrik sinyaline çeviriyor. Mesela burada şimdi kameralar bizi çekiyor, kameraya gelen görüntü orada da elektrik sinyaline çevriliyor. İşte oradan gerekli cihazlara gidiyor, oradan uyduya gidiyor, uydudan işte herkesin evindeki alıcısına tekrar ulaşıyor. O alıcıdan yine kablolarla elektrik sinyaliyle gelip televizyonda bir görüntü olarak oluşuyor. Şimdi düşünelim, görüntü var, kamera var, kameranın ucunda bir televizyon var ve televizyonun ucunda onu izleyen birisi var. Şimdi bizim kameramız gözümüz. Aradaki sinirler bir kablo gibi adeta iletiyor. Beyin de adeta bir ekran gibi. Yalnız bir şey eksik kalıyor burada. Başında oturup izlemesi gereken bir varlık eksik kalıyor. O da Allah'ın izniyle Kartal Hocam'ın da dediği gibi ve hocamızın 32 senedir anlattığı gibi ruh. Yani ruh olmadan bu et parçasının bir şeyi algılaması mümkün değil. Yani 80 kiloluk bir et parçası düşünün, benim diyor. Mesela duyguları var, hisleri var. Düşünebiliyor bir şeyler, bir şeyler aklediyor, fikir yürütüyor. Bir şeyleri okuyor, anlıyor, bir de hafızasında tutuyor. Konuşabiliyor, işte kafasında oluşturduğu şeylerle bir şeylerden bahsedebiliyor. Bu nasıl olabilecek bir şey? Sadece ruhun varlığıyla açıklanabilecek bir şey. Allah'ın
evet,
izniyle.
Evet, inşallah. Aslında bu konuyu daha iyi anlamak için rüyalar hakkında düşünmek de çok güzel olur. Değil mi? Rüyada insan tamamen işte gözleri kapalı, yatakta yatıyor. Fakat bir takım görüntülerle muhatap. Evet. Yani dolayısıyla gözü kullanmıyor o görüntüleri görürken.
Bir görüntü de yok aslında.
Bir görüntü de yok ortada. Ama bir algı var, bir yorumlama var. İşte o yorumlama ruhta oluyor ve insan hiçbir şey gözünü kullanmadığı halde görüntülerle muhatap oluyor. Kulağını kullanmadığı halde
seslerle
muhatap oluyor. Elini kullanmadığı halde dokunuyor, hissediyor.
Bir de yoruluyorsun bazen. Yani ve, öyle bir rüya görüyorsun ki uyandığında yoruluyorsun, evet. Terliyorsun, ağlıyorsun. Tamamen ruhun ya da duyguların yansıttığı her şeyi içeriyor bu evet. Zaman evet. Dilimi.
Yani heyecan oluyor içinde, korku oluyor. Evet. Farklı duygular bir arada yaşanıyor ama ortada hiçbir şey yok. Ve tüm bu uzun gözüken mizansen çok kısa bir an içerisinde birkaç gerçekleşiyor. Saniye. Yani rüyalar çok kısa sürüyor. Bazen belki gün boyunca yaşadığınız olaylar canlanıyor rüyada ama onlar aslında 10 saniyenin içinde olup biten şeyler. İşte bunları düşününce dünya hayatının da gerçek yönünü anlamak daha kolaylaşıyor. Dünyada hani görünürde bir 70-80 senelik bir ömür gibi gözükse dahi Allah'ın Kur'an'da bildirdiği gibi bir göz açıp kapama süresidir.
Evet.
Bir gün ya da bir günden az olarak ifade edilir. Oradaki ahirette insanların sorulduğunda verdiği cevap budur. Dolayısıyla dünyaya da bu gözle bakmak lazım. Dünya çok hızla gelip geçici bir yer. Ve işte Allah'ın bize hissettirdikleri, algılattıkları kadarıyla biz dünyada yaşıyoruz, olayları görüyoruz. Dolayısıyla gerçek yurdun ahiret olduğunu bilerek insanın dünyanın gerçeği üzerinde düşünmesi lazım inşallah.
Ayet var zaten onunla ilgili. İnşallah onu okuyayım ben. Mü'minin suresi 112, 113 ve 114. ayetlerde Allah, şeytan Allah'a sınırım, dedi ki yıl sayısı olarak yeryüzünde ne kadar kaldınız? Dediler ki bir gün ya da bir günün birazı kadar kaldık. Sayanlara sor. Dedi ki yalnızca az bir zaman kaldınız. Gerçekten bir bilseydiniz, buyuruyor Allah ayette. Bakın mesela rüyada siz mesela yani bir gün veyahut da hafta gibi dedik ama yıllar da geçebiliyor.
Evet.
Mesela bir yatıyorsunuz belki 40-50 senelik bir yaşam da sürebiliyorsunuz.
Evet.
Yani öyle rüyalar da var. Ve sabah kalktığınızda ya sadece bunun birkaç saniye içerisinde olduğunu fark ediyorsunuz.
Evet.
Birkaç saniye içerisinde mesela 60 senelik bir ömür yaşayabiliyor bir insan rüyasında. Bu aynısı hayat için de geçerli. Allah da onu bildiriyor zaten ayette inşallah. Yeryüzüne ne kadar kaldınız deyince bir gün ya da birazı kadar kaldık diyorlar ahirette insanlar dirildikleri zaman. Orada sayanlara sor diyor Allah. Onlar da yalnızca az bir zaman kaldınız, gerçekten bir bilseydiniz. Yani dünya hayatının aslında bir an olduğunu keşke bilebilseydiniz diyor oradaki kişi,
evet.
Sayanlar. Yani o yüzden hani bunu aklederek bir yaşam sürmek gerekiyor. Bunu aklederek yaşam sürüldüğü zaman da yani insanın her bakımdan aklı şuuru açılıyor. Yani ben burada niye yaşıyorum? İşte dünya hayatı yani isterseniz 100 sene yaşayın yine kısa bir an Allah katında. Yani bir rüyadayız. Zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. İnsan rüyadadır, ölünce uyanır buyuruyor Peygamberimiz. Dolayısıyla bizim şu anki yaşamımız da aynen bir rüya gibi. Ve yani 60 sene de olsa, 70 sene de olsa Allah katında bir an ve Allah'ın izniyle biz dünyaya ahiretteki yerimizi neden hak ettiğimizi öğrenmeye geliyoruz. Allah katı, Allah bir şeyi haşa beklemiyor. Allah olayları beklemiyor.
Zaten buna ihtiyacı
yok. İnşallah doğru. Ve bize burada inşallah cenneti umut ediyoruz. Cennete gideriz inşallah. Neden cenneti kazandığımızı inşallah Allah cehennemi nasip etmez tabii ama cehennemin hak edenlerin de neden cehenneme gittiklerini şahit kılıyor. İnşallah. Bu yüzden gittiğini anlıyor. O yüzden dünya hayatını bu şekilde yorumlarsa insan o zaman tabii Allah'ın varlığına inanmak, Kur'an hakikatlerine inanmak, o doğrultuda yaşamak zaten
evet.
Allah'ın izniyle çok kolay oluyor. Zaten onun haricinde bir şey kalmıyor. Düşünsenize rüyanızda siz böyle bir şey kurmaya çalışıyorsunuz. Yani sen rüyadaysın diyoruz mesela. Birisi rüya görüyor. Diyoruz ki bak arkadaşım rüyadasın şu anda diyoruz. Hayır diyor ben daha işte bir sürü işim var diyor. Burada evi toparlıyoruz diyor. Bilmem. Yani rüyadasın birazdan uyanacaksın zaten. Hani birkaç saniye var bu rüya içerisinde. İşte yok benim şunu da yapmam lazım, bunu da yapmam lazım. Böyle o rüyanın içinde boğulup gittiğini düşünün. Ne kadar ahmak konumuna düşer bir insan değil mi? Rüya olduğunu söylenilmesine rağmen. Aynısı dünya için de geçerli. Yani içinde boğulup gidilecek bir yer değil burası. Allah'ın izniyle zaten çok kısa. Dediğimiz gibi Allah katında bir andır. Biz de hadi 60-70 sene yaşayalım. Onun da zaten uykuydu vesaireydi. 3-4 sene kalıyor ileriye. Hesaplamışlar bunu. Yani 3-4 sene için İnsanın ya ahiretinde cenneti veyahut da cehennemi
evet.
Tercih etmesi gibi bir durum var. Ve tabii ki akıllıca olan cenneti yani Allah'ın sonsuz rızasını kazanmak olur.
Ki burada 60-70 sene dediğimiz şey de zaman algısı olduğu için biz bunu yılların hesabını yaptığımız için ve geçmişliğe yönelik olaylar hafızamızda bulunduğu için gelecekle kıyaslayarak böyle bir kanaate varıyoruz. Halbuki bizim için yalnızca şu an var. Yani hafızamız olmasa geçmiş diye bir şey yok. Yani sorduğunuz zaman işte 20 senelik bir ömür yaşamış bir insana veya 30 senelik bir ömür yaşamış bir insana anlat bize 30 seneler yaşadın dediğinde yani bir saat içinde zaten özetleyecektir. Çünkü olayları flu şekilde ana hatlarıyla genel olarak hatırlayabilir. O da yani Allah'ın verdiği hafıza kadar. Bu hafıza olmasa zaten geçmiş diye bir şey olmayacak onun için. Sadece o an olacak. Gelecek dediğimiz şey de insanın İşte hayalleri, düşünceleri, beklentilerinden ibaret olan varlığını bilmediğimiz bir zaman. Dolayısıyla bizim için yalnızca şu an var. Allah zamandan ve münezzeh olduğu için, mekandan münezzeh olduğu için Allah katında tüm bu dünyanın yaratılışı, dünyanın ortadan kalkışması, kıyamet hepsi tek bir an olarak var inşallah. Fakat biz zamana tabi olduğumuz için olaylar şu an yaşanıyor gibi algılıyoruz. Aslında kaderimizde hep yaşanmış bitmiş olaylar ki Kur'an-ı Kerim'deki anlatıma baktığımızda da olaylar hep yaşanmış bitmiş şekilde anlatılır. Yani kıyamet günü bitmiştir, yaşanmıştır. Allah onu yaşanmış şekilde anlatır. Hesap günü yaşanmış olarak anlatır. Oradaki diyaloglar, cehennemdeki diyaloglar, cennetteki diyaloglar zaten yaşanmış olarak aktarılmaktadır insanlara.
Sûre üfürüldü diyor Allah.
Evet.
Yani sûre şu an zahiren üfürülmedi normalde. Ama Allah katında hepsi dediğin gibi bitmiş olduğu için Allah batıni olarak anlatıyor. İnşallah.
İnşallah. Yani. Biz zamana tabi olduğumuz için henüz daha önümüzde yaşayacağımız şeyler olduğunu düşünerek böyle bir zaman sürüyoruz. Halbuki zaten teknik olarak da bundan emin olmamız mümkün değil. Yani ölümün yakınlığı çok açık. Her gün televizyonlarda, gazetelerde yüzlerce örneğini görüyoruz. Yani ölümün insana ne şekilde gelebileceğini. Örneklerini görüyoruz. Eceli gelmiş bir insan için herhangi bir şey vesile olabilir. Bir hastalık da vesile olabilir, kaza da vesile olabilir. İşte boğazına bir şey kaçması da vesile olabilir. Ve bu her insana çok yakındır. Yani insan otomatik olarak işte o 60-70 senelik ömür algısından dolayı bir rahatlık içinde olabiliyor kimi insanlar. Bu da ölümü az düşünmekten kaynaklanıyor. Halbuki insan her kalktığında, her sabah o günün son günü olacakmış gibi, değil mi? Gayret etmesi, yaşaması, o şuurda olması gerekir.
Kavramı önemli ama yani bu anı yaşayalım diye yanlış bir şeyler yapmamak ve o evet. Anın kıymetini bilmek önemli.
Tabii.
Yani, an kavramı önemli.
Kimi insanlar hani böyle bir mantıkla geliyorlar. Yani madem şu an yaşıyoruz, o zaman evet. Şu anı en iyi şekilde yaşayalım. Yani ondan anladıkları da dünyanın işte nimetlerinden en iyi şekilde faydalanalım. En iyi şekilde nefsimizi tatmin edelim.
Anı yaşa.
Evet. Yani böyle telkinler veriliyor. Halbuki yani zaten ahiretin yanında dünyadaki 60-70 senenin ne hükmü olabilir ki? Yani sonsuzluktan bahsediyoruz. Yani insanın sonsuzluğu tam olarak algılaması bile çok zor oluyor.
Evet.
Hani hocamız anlatıyor böyle onu insanların daha iyi anlaması için. Hani bir katrilyon sene geçiyor, daha henüz başlamamış durumda. Sonsuzluk evet. Böyle bir şey yani.
Onu düşünme süreci bile bir sonsuzluk aslında. Yani belli bir açıya kadar düşünüyorsunuz, ondan sonrası kilitleniyorsunuz. Yani düşüncesi bile sonsuzluğa iten
bir
durum.
Ki yani insanların zaten ruhunda olan bir özlemdir bu. Değil mi? İnsanlar dünyada uzun yaşamak istiyorlar. Hatta yani hiç ölmek istemiyorlar. Böyle bir özlemleri var. Ahiretin varlığına kesin olarak iman eden bir insan zaten sonsuzluğu ahirette Allah'ın kendisine nasip edeceğini bilir. Ve dünyada bunca acizlik içerisinde geçen bir ömrün bu kadar meraklısı, bu kadar isteklisi olmaz. Tabii ki dünyadaki nimetler faydalanmamız için Allah'ın bize imkanımızı sunduğu nimetlerdir, güzelliklerdir. Müslüman da bunlardan en güzel şekilde Allah rızası için istifade eder, faydalanır. Ama bilir ki bunlar aslı değildir yani.
Evet.
Bunlar peşinde koşulacak, hırsı yapılacak konular değildir. Asıl olan ahirettedir, onu istemek gerekir. Dünyadaki sadece eksik bir örneğidir. Yani
bir benzeri diyor Allah.
Bir benzeri
için.
Evet.
İnşallah. İnşallah. Dediğin gibi hani ahiretin sonsuz olması mümin biri için çok büyük bir neşe. Ona ümit etti, ona niyet ettiği için zaten. Ve dünyada da hani deminden konuştuğumuz gibi Allah'ın sınırlarını gözeterek, değil mi? O koruyarak, titizlikle davranarak yaşadığından dolayı hayatını zaten Allah'ın rızasını ve hoşnutluğunu arayarak geçiriyor. Buna niyet ediyor her anını, her saniyesini. Çünkü imtihan yeri. Allah ayetinde bildiriyor. O amel bakımından hanginizin daha iyi olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı diye Allah ayetinde buyuruyor inşallah. Ona göre hareket ediyor. Ve mesela Hazreti İbrahim'in de bir sözü var. Değil mi? Böyle şeytan anlasın. Namazın, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir diye buyuruyor mesela. Ya o zaten örnek olan bir tavır. Şimdi Müslüman hayatını bu şekilde geçirdiğinden dolayı hem dünyada hem de ahirette Allah ona en güzel hayatı yaşatıyor. Biz nimetlerden bahsettik. Allah dünyada da müminlere, Müslümanlara nimetler veriyor. Ama dediğim gibi Kartal Hocam, Müslüman dünyada onu hırs ve heves olarak peşinde koşmuyor. Amaç edinmiyor. Amacı Allah'ın hoşnutluğunu, Allah'ın rızasını kazanmak. Ama araç olarak Hazreti Süleyman mesela Allah bütün dünyanın bütün nimetlerini veriyor. Ama Hazreti Süleyman da söylüyor, mal sevgisini Allah'ı zikretmek için, anmak için sevdim diyor. Müslümanın tavrı yine elindeki bütün nimetler, bütün imkanlar dahi olsa onu Allah'ı anmak için kullanıyor. Allah'ı yüceltiyor, Allah'a yakınlaşması için bir yol olmuş oluyor onun için.
Maşallah.
Yani Müslüman cennete gittiği zaman da oradaki işte imkanlar, oradaki güzellikler, evler, arabalar, kıyafetler değil asıl olarak Müslümanın hedeflediği şey. Orada Allah'ın rızasını kazanmış olmaktan dolayı büyük bir hoşnutluk, mutluluk var. Tabii Allah'ın sözü selamını almaktan dolayı bir neşe var. Diğer müminlerle beraber olmaktan dolayı, daha önce yaşamış olan müminler, peygamberler, elçilerle birlikte olmaktan, onların hayatlarını onlar kendilerinden duymaktan dolayı bir mutluluk, neşe var. Yoksa sadece oradaki güzellikler, imkanlar anlamında değil tabii ki. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cenneti çok güzel tasvir etmiş maşallah hadislerde. Birkaç hadis okumak istiyorum ben. Cennetliklerin başlarında taçlar vardır. Taştaki tek inci doğu ile batı arasını aydınlatır. Tirmizi'de geçen bir hadis. Cennette Reyyan denilen bir nehir vardır. Üzerinde mercandan bir şehir kurulmuştur. Onun altın ve gümüşten 70 bin kapısı bulunur. İşte bu hamili Kur'an'a mahsustur. Ramuz el hadiste geçen bir hadis.
Maşallah.
Cennetin içinde inciden bir saray vardır. O sarayın içinde kırmızı yakuttan 70 konak vardır. Her konağın içinde yeşil zebercetten, yani zümrüt cinsinden parlak yeşil kıymetli bir taş, 70 ev vardır. Her evin içinde 70 taht, her taht üzerinde de her renkten 70 yatak vardır. Her evin içinde 70 sofra, her sofranın içinde de 70 çeşit yemek vardır. Keza her evin içinde 70 adet hizmetçi vardır. Maşallah, ne kadar güzel değil mi? Yani dünyada şimdi böyle çok güzel sofralar oluyor. İşte açık büfeler var, sınırsız yeme imkanları sunuluyor insanlara. Gidiyorsunuz, tabağınızı alıyorsunuz. Biraz ondan, biraz ondan alıyorsunuz. Ya normalde hepsini almak istiyorsunuz ama mümkün değil yani. Az bir şey yiyorsunuz ve doyuyorsunuz. Çünkü dünyadaki sistem böyle değil. İnsan istese de yiyemez. Yerse dokunur. Değil mi? İnsanların tansiyonu oluyor, şekeri oluyor. Belli şeyleri yememek durumunda oluyorlar. Yeseler de az yemeleri gerekiyor. Dikkat etmeleri gerekiyor. Mesela cennette inşallah bu acizlik ortadan kalkmış durumda. İnsan ihtiyaç olarak da yemiyor zaten orada. Dünyada ciddi bir ihtiyaç yani yemek, değil mi? Biraz aç kaldığınız zaman enerjiniz bitiyor, hareketleriniz sınırlanıyor. Cennette ihtiyaç olduğundan da değil, bir güzellik olarak insanlara sunuluyor ve sınırsız,
evet.
Hiçbir rahatsızlık vermeyen.
Aklından geçtiği anda önüne gelen.
Evet, inşallah.
Değil mi? Böyle bir şey yok, dünyada bir şeye ulaşman için bir çaba sarf etmen gerekiyor. Orada hocamız anlatmıştı röportajlarında, dediğiniz gibi aklınızdan geçtiği anda
önünüze gelen
o anda
bir şey
geliyor. Yani ve bitmiyor. Oradan mesela bir şey aldığında bitme durumu da sürekli. Evet. Ve yani lezzet olarak tabii ki kıyaslanmayacak.
Karşılığında hiçbir şey beklemiyor senden. Yani o sana verilen bir nimet zaten anında sunuluyor düşündüğün anda. Karşılığında hiçbir şey ödemek zorunda değilsin, çaba sarf etmek zorunda değilsin. Çünkü yeteri kadar dünya hayatında onun için bir şeyler yapmışsın. Yapabilirsek tabii.
Bakın bir hadis daha okuyacağım. Şüphesiz ki cennette bir çarşı vardır. Fakat orada hiçbir şeyi satın almak ve hiçbir şeyi satmak yoktur. Ancak erkekler ve kadınlar suret ve şekilleri vardır. Binaenaleyh orada hangi kılığı istediğinde ona girecektir. Yani düşünün dünyada siz
böyle, kim olmak istiyorsanız
imren, yani hoşunuza giden her görüntü sizin de oluyor. Yani dünyada mesela kıskançlık diye bir şey var değil mi? İnsanlar başkalarında olan şeyden dolayı imreniyorlar, ona sahip olmak istiyorlar. Hatta onun için hani böyle suç işleme noktasına bile gelebiliyor insanlar. Şeytanın
kompleks
etkisiyle.
Kompleks oluşturabiliyor.
Evet. Ahirette cennette bu ortadan kalkmış durumda. Yani insanın her hoşuna giden, her istediği, her arzu ettiği hemen Allah'ın dilemesiyle ona kendisine veriliyor inşallah.
Tabii insanın ufkuyla da alakalı. Mesela Allah ayette bağdan ırmaklar vardır buyuruyor. Hani normalde biz işte evdeki kavanozdaki balığı alıp mesela bir kaba dökerken bile onun dökülmesi çok hoşumuza gider görüntü olarak. Öyle düşünün mesela 1000 metre yüksekliğinde bir akarsu şeklinde bal o şekilde akıyor ve tertemiz. İşte siz oradan rahatlıkla alabiliyorsunuz. Mesela sütten ırmaklar vardır buyuruyor Allah ayette. Yani öyle çağlayan şeklinde sütün aktığını düşünün ve kesinlikle bozulması yok. Tadının değişmesi yok. Siz altın kadehlerle o sütten içebiliyorsunuz. Mesela şaraptan ırmaklar vardır buyuruyor Allah yine ayetinde. Ondan da mesela içiyorsunuz fakat sarhoş olmuyorsunuz. Aklınız gitmiyor. Sadece ondan muazzam bir lezzet alıyorsunuz. Tabi Allah bunu birkaç örnek şeklinde vermiş. Biz bunu çoğaltabiliriz. Yani çünkü istediğiniz her şey vardır diyor Allah ayette. Mesela şu dünyada işte kaç bin çeşit içecek olduğunu düşünün. Hepsinden ırmaklar. Ve onun milyon katı çeşidinde hiç bilmediğimiz içecekler. Mesela yeni bir içecek tattığında bile insan hani güzel bir şeyse aa ne kadar değişikmiş. Yani bunu ben bundan sonra hani alayım demeye başlıyorsunuz değil mi? Çok hoşumuza gidiyor yeni bir şeyi tatmak ve güzelse de eğer. Orada hani bitmiyor. Her gün yeni bir içecek tadıyorsunuz. Ve istediğiniz kadar içebiliyorsunuz. Normalde iki bardak içseniz değil mi mesela? Bir şey asitli bir içecek oluyor mesela. İki bardak içiyorsunuz tamam diyorsunuz. Yani daha artık içemiyorum diyorsunuz. Ama canınız da istiyor bir taraftan yani normalde zevkle içebilmek. Ama cennette o şekilde değil. Yani orada mesela biraz önce okuduğun hadislerde muazzam tarifler var. Yani inciden saray. Düşünsenize mesela incinin sadece şu kadar bir şey bile olsa şurada gördüğümüzde ne kadar hoşumuza gidiyor değil mi? Yani rengi, evet, duruşu falan. Ondan bir saray var. Ve Allah için bir anlıktır yani. Allah ol dediği zaman hemen olacak şekildedir. Altından düşünün saraylar. Biz ne kadar hoşumuza gidiyor altın. Altından testiler. Ağır atlastan işlenmiş kıyafetler en kalitelisi. Yani normalde hani dünya hayatında olmayacak kalitede kıyafetler. Ve her taraf çok güzel. İşte gölgelikler var. Kesinlikle güneş rahatsız etmiyor. Aynı zamanda üşümüyorsunuz da. Tam kararındadır diyor Allah ayette. Dolayısıyla hani bunlar böyle bazıları tabii şey olarak düşünebiliyor. İşte cennet denildiği zaman bulutların üzerinde uçan, işte yüzünde garip bir tebessüm olan insanlar sürekli bulutların üzerinde uçuyorlar gibi haşa cenneti tenzih ederim. Böyle bir düşünce olabiliyor. Yani öyle bir şey yok. Ve cennet de cehennem de ikisi de kesin olacak. Yani insanlar böyle cennet ve cehenneme ikisine de tevil getirebiliyorlar. Daha çok cehenneme tevil getiriyorlar tabii. Allah'ın bildirdiği şekilde olacak ikisi de. Ayetlerde bildirdiği şekilde olacak. Ve net göreceğiz bunları. İnşallah bizi izleyenler de biz de inşallah şu ana kadar dünya üzerinde yaşamış herkes mahşer meydanında toplanıp hesap verdikten sonra ya cennet ya cehennem hayatıyla sonsuz bir hayatlarına başlayacaklar. Ve hepimiz net şahit olacağız. İnşallah Allah'ın rızasına uygun ve cennetine hak edecek şekilde Allah hepimize bir ömür geçirmeyi nasip etsin.
İnşallah.
İnşallah.
Bir de mesela hakikaten bahsettik cennetteki güzelliklerden. Allah da insanın yaratışından, fıtratını onu vermiş mesela. Ona özlem duyacak şekilde yaratmış. Değil mi? Uzun ömürlü yaşamak, hatta hiç ölmemeye niyet etmesi insanın, güzelliklerden zevk alması, her şeyin böyle temiz, bakımlı, estetik, güzel kokulu olmasından zevk alıyor olması. Mesela altından bahsettim, ayakların altına ırmaklar akan mekanlardan bahsediyorum, boğaz manzarası insanın çok hoşuna gidiyor. Hep ona özlem duyacak şekilde yaratmış. Ama ne var? Eksiklikler var. Çok güzel gördüğüm bir ortam illaki bozuluyor, dağılıyor, tozlanıyor. Çok beğendiğim yemek yağ donuyor vesaire bozulabiliyor.
Ya da bitiyor. Yani bitiyor. Bitiyor o zevk.
Tabii. Mesela böyle son model bir araba diyorsun. 3-5 sene sonra zaten modeli geçiyor. Yani hepsi bir geçiyor. Çok temiz diyorsun, kirleniyor. Çok güzel kokuyor diyorsun. Dalından koparıyorsun bir gülü. O koku bir süre sonra gidiyor. Çok taze diyorsun, bayatlıyor. Hep bu şekilde yani Allah da özellikle de gösteriyor. Dünya hayatında insanların burası için saplanıp kalacakları, bütün ömürlerini burada geçecekleri ve bunun için çaba sarf etmeleri gereken bir yer olmadığını anlamaları için hem
her
vermiş
şey
Allah. Evet, hem güzellikleri gösteriyor. Bak senin özlem duyduğun, sevdiğin ve niyet ettiğin şey bu. Ama burada değil diyor Allah. Yani dünyada olmadığında Allah bu şekilde kusurlu ve eksik yaratarak bir dünya hayatının bir imtihan gereği burada bize gösteriyor. İşte orada da hakkında insanların derin düşünüp, temiz akıl sahipliğine hakkını kullanarak onun farkına varması gerekiyor. Farkına vardığında da gerçekten değil mi? Allah'ın yarattığı sonsuz hayat, cennet ve cehennem. Allah Kur'an'da çok detaylı bir şekilde zaten tarif etmiş. Onun için değil mi? Allah'ın hoşnutluğunu kazanarak insanların dünya hayatını ona göre geçirmeleri gerekiyor. O zaman keyifli, o zaman güzel, o zaman neşeli. Ve Allah o zaman kalbine de en çok insanın aradığı o güven ve huzur duygusunu veriyor. İnşallah. Hem dünyada hem de ahirette. İnşallah. Ancak o şekilde olabilir.
Ya insan cennete özlem duyduğu gibi cehennem azabından da korkması gerekiyor. Çünkü Allah uyarıyor ve tehdit ediyor, korkutuyor. Değil mi? Yani sadece cenneti düşünerek, yani zaten nasılsa benim de kalbim temiz, insanlara da kötülüğüm dokunmuyor, elimden geldiğince bir şeyler yapıyorum diyerek insan emin olamaz. Mutlaka ve mutlaka sakınması, korkması gerekir. Çünkü düşünün, dünyada en ufak bir ateşe, bir sıcaklığa maruz kalınca insan ne kadar büyük acı çekiyor değil mi? Yani insanın eli yansa ciddi bir acı. Hemen elinizi çekiyorsunuz ateşten yani. Bütün mesela bir yerinize değse ciddi bir acı veriyor. E şimdi Allah cehennemi tarif ederken değil mi? Ateşten bahsediyor. Kavurucu bir ateşten bahsediyor. E bu ateşi insan nasıl varlığını göz ardı edebilir? Yani orada bulunmak hani değil işte sonsuz zaman. Yani bir dakika bile insan böyle bir şeyi göze alamaz yani değil mi?
Evet.
Öyle bir şeyin içinde bulunmayı istemez. Bundan sakınması ve korkması gerekir. Dolayısıyla yani hayatı içerisinde de cennete özlem duyarken aynı şekilde cehennemden sakınmak, korkmak insan açısından çok önemli inşallah.
Ender hocam biraz önce bahsettiği konuyla ilgili bir ayet var, onu okuyayım ben de. Nur suresi 39. ayet, şeytanın Allah'a sınırım. İnkar edenler ise onların amelleri dümdüz bir arazideki seraba benzer. Susayan onu bir su sanır, nihayet ona ulaştığında bir şey bulamaz ve yanında Allah'ı bulur. Allah da onun hesabını tam olarak verir. Allah hesabı çok seri görendir buyuruyor Allah ayetinde. Yani işte kalkıyor mesela, diyor ki ben şu hedefime ulaştığım zaman diyor tamam diyor. Yani ben mutluluğu yakalayacağıma inanıyorum diyor. İşte üniversiteyi bitirince tamamdır diyor, daha bir şey istemiyorum diyor. Yani üniversite, sırf konu üniversite diyor. Üniversiteyi bitiriyor, hiçbir şey yok. Ne mutluluğu yok. Evet, yeni bir hedef. O hedefi kim koyuyor? Çoğu insan kendi koyuyor zannediyor. Söyleyelim, kendisi koymuyor. Şeytan koydurtuyor. Yani Allah rızası için olursa makuldür. Fakat kendi nefsi için olursa bu şeytanın terkinidir. Yani Allah ayetlerde bildiriyor. Onu bir seraba benzetiyor bakın Allah. Susayan onu bir su sanır. Yani o gideceği yerde, ileride bir su olduğunu düşünüyor. Yani onunla tatmin bulacağını düşünüyor. Nihayet yanına ulaştığında bir şey bulamaz diyor Allah ayette. Hatta onunla ilgili bir araba reklamı vardı. İşte şu arabayı hedeflersiniz, düşünürsünüz, ondan sonra alırsınız. Sonra işte canınız sıkılır diyor. İşte başka bir tane araba görürsünüz, alırsınız, yine canınız sıkılır. Gerçekten bu dünya hayatının bir gerçeği. Yani ne yapsanız kesinlikle tatmin olamıyorsunuz. Allah rızası için yapmadığınız sürece.
İnşallah.
Ve şeytan oyalıyor o şekilde. Mesela bir hedef koyuyor 5 sene. 5 sene boyunca ona kilitleniyor. Din ahlakını yaşamıyor. Allah'ı düşünmüyor. Dua etmiyor. Şükretmiyor. Hiçbir şekilde hayatında din yok. Allah inancı yok. Yani bir kere kabul ediyor olması Allah'ın doğrusunu bilir. Ama Allah ayetlerde yeri göğü kim yarattı dediğinizde Allah yarattı derler. Peki niye çeviriyorsunuz diyor Allah ayette. Yani Allah'ın yarattığını tasdik etmek tabii ki güzel bir şey de çevrilmemek de önemli. Kur'an'dan yüz çevirmemek de çok önemli. Dolayısıyla hani şeytan işte ona hedef edilince 5 senelik bir hedef daha koyuyor. 5 sene sonra gelince yine olmadı, yine bir hedef
aslında
daha.
Aslında hedef değil, oyalanmak için bir şeyler sunuyor önümüze. Biz evet, onlarla bir süre oyalanıyoruz, sonra yeni bir şey sunuyor, yeni bir şey getiriyor. Evet. Sonra birazcık da onunla oyalanıyoruz ama hiçbir şekilde ruhumuz tatmin olmuyor.
Evet, ya evet. Allah Kur'an'da ruhun ancak tatmin olmasının Allah'ı anmakla evet, mümkün olacağını söylüyor. Bunun dışında bir yol yok inşallah. Biz de mesela burada Allah'ı andıkça değil mi, kalbimiz inşirah buluyor, ferahlık buluyor ve mutlu oluyoruz gerçekten. Allah'ı anmak bizi mutlu eden, bizim neşemizi getiren en büyük iş inşallah. Yine ikinci bölümde devam ederiz. Şimdi evet, ara vereceğiz galiba.
İnşallah.
Yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz sayın seyircilerimiz. İlk bölümde dünya hayatının geçiciliğinden bahsettik. Cennetle müjdelendik inşallah. Peygamber Efendimizin bir diğer müjdesi de bize ahir zamanla ilgili müjdelendi buyuruyor inşallah. Bu bölümde de onunla ilgili anlatımlarda bulunacağız.
İnşallah hocam. Evet, cennetten bahsettik inşallah. Umut ediyoruz ki cennete gideriz. Bunu tekrar temennisinden olalım. Allah'ın rızasını kazanırız. Allah'ın rızasına uygun hareket ederiz. Şu anda ahir zamandayız. Bunu nereden biliyoruz? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hicri 1400'de başlayacak bir süreçten bahsediyor. Bakın Hicri 1400. Yani 1300 değil, 1800, Hicri 1800 de değil, Hicri 2500 de değil. Yani bazıları çünkü işte tarih değiştirmeye çalışıyor. Peygamberimizin verdiği tarih belli. Yani o değişecek bir tarihte değil. Peygamberimiz olayların ne zaman olacağını, Hazreti Mehdi'nin, Hazreti İsa'nın ne zaman geleceğini herkesten yani insan olarak daha iyi biliyor inşallah. Ve de bize bildirmiş, 1400'de Hazreti Mehdi'nin faaliyetlerine başlayacağını bildiriyor inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi biz şu anda 1432'deyiz. Ve bu olayların olacağı dönemde 200'e yakın alamet var. Ve bu alametlerin neredeyse tamamı da gerçekleşmiş durumda. Peygamberimiz mesela Fırat'ın suyu kesilecek buyuruyor. Fırat'ın suyunun Keban Barajı ile kesildiğini görüyoruz 1975 yılında. Afganistan işgal edilir buyuruyor Peygamberimiz. Afganistan 1979 yılında işgal ediliyor. Hicri 1400'dür aynı zamanda. İşte Azerbaycan'ın işgali oluyor. İki kardeş ülkeyi yani Müslüman ülkeyi birbirlerine düşürürler ve aralarında yenişemezler buyuruyor Peygamberimiz. 1980'de Irak-İran Savaşı oldu ve gerçekten de o zamanın gazete haberlerinde de çıktı. Bir ileri bir geri Irak-İran Savaşı. Yenişemiyorlar diye haberler çıktı. Aynen tarihleriyle yine verilmiştir. Ramazan ayında güneş ve ay tutulmaları olacak diyor Peygamberimiz ve iki sene arda arda tekrarlanır buyuruyor. 81 ve 82 yani Hicri 1401 ve Hicri 1402 de yine aynı şekilde olmuştur. Bunun ardından diyor Peygamberimiz bir kuyruk yıldız çıkar ve onu herkes görür. Yine 1986'da yani Hicri 1406'da aynı şekliyle çıktığını görüyoruz Halley kuyruklu yıldızı. Ve özelliği herkes tarafından görülebilmesi, çıplak gözle izlenebilir bir özelliği var. Ve bunu gerçekten de televizyondan da herkes gördü, gazetede de herkes gördü. Bunun gibi, bakın sadece 3-4 tanesini saydım. Sadece şu 3-4 tanesi bile aslında çok büyük bir mucizedir. Evet. Yani insanın tüylerini ürpertecek şekilde mucizelerdir bunlar. Tarihleriyle verilmiştir çünkü. Olayların ve ülke isimleriyle beraber verilmiştir. Fakat böyle değil. 200'e yakın alamet var. Ve bunların hepsi bu dönemde gerçekleşmiş durumda. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu alametlerin gerçekleştiğini gördüğünüz zaman Hazreti Mehdi yeryüzündedir buyuruyor. Hazreti İsa'nın gelişinin de zuhurunun da yakın olduğunu bildiriyor inşallah. Şimdi büyük alametlerle ilgili bir videomuz var. Onu izleyelim eğer hazırsa ondan sonra tekrar devam edelim. Tamam.
Ahir zamanda gerçekleşen Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametleri. Kıyamet alametleri birbirini takiben meydana gelir. Bir dizideki boncukların ard arda kopması gibi. Alametler, ağı koparılıp kaçan balıkların birbirini kovaladığı gibi kovalar. Hadislerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Mehdi aleyhisselamın çıkış alametlerinin adeta tesbih taneleri gibi arka arkaya meydana geleceğini bildirmiştir. Gerçekten de Hicri 1400'ün başlamasıyla birlikte söz konusu alametler bir dizideki boncuklar gibi arka arkaya zuhur etmeye başlamıştır. Fırat Nehri'nin durdurulması Mehdi'nin alametlerindendir. Hicri 1400'de Fırat'ın suyu ilk defa kesilmiştir. Üzerinde inşa edilen 210 metre yüksekliğindeki Keban Barajı Fırat'ın akışını kesmiş, böylece Peygamberimizin hadisinde işaret edilen alamet gerçekleşmiştir. Doğudan bir ateşi gördüğünüz zaman Ali Muhammed'in, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmasını bekleyiniz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a gelişini insanlara haber veren büyük alamet. 15 Kasım 1979. Hadiste verilen bilgilere göre bu Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a ayak bastığı günler içerisinde gerçekleşecek bir olaydır. Bu olayla Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a gelişi, gök gürültüsü gibi şiddetli bir sesle günlerce süren dev ateş, ışık ve duman bulutuyla ve zaman zaman süregelen patlamalarla Allah tarafından insanlara haber verilmiştir. Şevval ayında ayaklanma, Zilkade'de harp konuşmaları, Zilhicce'de ise harp vaki olacak. İran-Irak Savaşı, Hicri 1400, miladi 1980 yılı Ekim ayında İran-Irak arasındaki savaş tam anlamıyla başlamıştı. Talikan'a, Afganistan'a yazık oldu. Hadiste Afganistan'ın ahir zamanda işgal edileceğine işaret vardır. Gerçekten de Rusların Afganistan'ı işgali olan 1979 yılı Hicri 1400 yılına denk gelmektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışından evvel her tarafı aydınlatan kuyruklu bir yıldız doğacaktır. Dünyamızın yakınından ancak 76 yılda bir geçen Halley kuyruklu yıldızı 1986 yılında yani Hicri 1406'da geçmiştir. Yemin ederim ki bir ateş sizi saracaktır. O ateş bugün Berehut denilen vadide sönük vaziyettedir. Doğu tarafından bir ateşin görünmesi, 1991 yılında Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi ve Kuveyt'e ait petrol kuyularını ateşe vermesi sonucunda Kuveyt ve Basra Körfezi'ni çok büyük bir ateş sarmıştır. Mehdi'nin çıkmasından önce bir Ramazan içinde güneş iki defa tutulacaktır. Hicri 1400 içinde 1981 ve 1982 yıllarında arka arkaya ve tam Ramazan ayında güneş ve ay tutulmaları gerçekleşmiştir. Onun çıkacağı yıl insanlar hacca başlarında bir emir bulunmadan gidecekler. Hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavaf edecekler, sonra Mina'ya indiklerinde köpekler gibi birbirine saldıracak, hacılar soyulacak, kanlar Akabe cemresinin üzerine akacak. Kabe baskını da Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışının diğer alametlerinin gerçekleştiği dönemin tam başında, yani Hicri 1400 yılının ilk gününde 1 Muharrem 1400 yani 21 Kasım 1979 tarihinde meydana gelmiştir. Tozlu dumanlı karanlık bir fitne görülecek. Bunu diğerleri takip edecek. Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir. Bir ordu savaş için gelir. Çöle girdiğinde baş ve sonundakileri batar, ortadakiler de kurtulmaz. Amerika'nın 2003 yılında Irak'ı işgal etmesinin ardından Irak ordusunun Cumhuriyet muhafızları olarak bilinen 60 bin kişilik bölümü ve fedailer olarak bilinen yaklaşık 15 bin kişilik askeri kaybolmuştur. Irak halkı 3 fırkaya ayrılır. Şark tarafında iki dişli münevver bir boynuz çıkar. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çok belirleyici çıkış alametlerinden biri olan ve İmam-ı Rabbani tarafından bildirilen önemli bir alamet de boynuzu andıran iki uçlu bir yıldızın çıkmasıdır. Bu kuyruklu yıldız 24 Şubat 2009 yılında dünyaya en yakın noktadan geçen Lulin kuyruklu yıldızıdır. Bir daha binlerce yıl sonra geçeceği düşünülen bu kuyruklu yıldız hadisteki tariflere tam olarak uymaktadır. Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Depremler çoğalacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerde belirttiği gibi, dünya tarihinde ilk defa 1980'lerden sonra depremlerin sayısında böylesine bir artış olmuştur. Dünyayı gittikçe saran göktaşları. Milyonlarca göktaşı, dünya tarihinde ilk kez 1980 yılından sonra atmosferde bu şekilde yoğunlaşmaya başlamıştır. Tüm bu alametlerin Hicri 14. yüzyıl başından itibaren ard arda ortaya çıkmaları, içinde bulunduğumuz dönemin Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın yeryüzünde bulunuş yılları olduğunu çok net bir şekilde ortaya koymaktadır.
Evet, videoda gördük. Yani bu videoda zaten yani 6-7 alamet, 8 alamet civarında var. Bunun gibi 200'e yakın alamet gerçekleşmiş durumda. Ve dediğimiz gibi bu alametler gerçekleştiğinde diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Mehdi yeryüzündedir buyuruyor. İnşallah Hazreti İsa'nın gelişinde yakın olduğunu inşallah buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla biz Peygamberimize inanıyoruz. Yani onun söylediği şeylere inandığımız için bu kesin olarak böyledir. Yani bu çok büyük bir mucize. Yani 200'e yakın olay Peygamberimiz aynen çıkmış söylediği şeyler. Hani bu böyle ne kadar ilginç, çok da güzel, çok da hoşumuza gitti. Bakın Peygamberimiz ne güzel de söylemiş. Ondan sonra olaylar aynen çıkmış. Ondan sonra nerede kalmıştık deyip hayatına devam etmek olacak bir durum değil. Yani kabul edilecek bir durum değil. Eğer böyle bir şey varsa, ki var, o zaman değişik bir dönemde olduğumuz anlaşılıyor. Yani ahir zamana bakıyoruz. İşte mesela 1000 senesiyle 1030 senesi arasında teknolojik bir fark yok. 1100 senesiyle 1130 senesi arasında teknolojik bir fark yok. 1300 senesiyle 1330 senesi arasında da yok. 1400'e bir geliyoruz. 1400 senesiyle 1430 senesi arasında muazzam bir teknoloji farkı var. Yani binlerce sene dünyada teknoloji duruyor. Belki geçmiş dönemlerde gelişmiştir farklı şekilde, onu bilemeyiz ama bildiğimiz tarihte teknoloji duruyor. Hiçbir ilerleme yok. Birden 1400'e bir geliyoruz Allah'ın izniyle. 30 sene içerisinde televizyon çıkıyor, işte internet çıkıyor, televizyon var, daha da gelişerek artıyor. Telefon teknolojisi çıkıyor, işte avuç içi bilgisayarlar çıkıyor, internet teknolojisi çıkıyor, bütün her yere ulaşabiliyoruz. 30 sene içerisinde oluyor bakın bunlar. Yani muazzam bir dönemde olduğumuzu zaten buradan bile anlıyoruz. Yani normal mi o kadar sene hiçbir şey olmadan,
evet,
30 sene içerisinde böyle bir şey olması? Hani tesadüf olarak nitelendirecek bir şey değil ki. Ha bu döneme denk gelmiş. Peygamberimize tam 1400 demiş. Tam da o döneme denk gelmiş diyebileceğimiz bir durum yok. Belli ki muazzam bir olay var dünyada şu anda. Yani mesela peygamberimiz işte avcunun içine baktığı zaman Hazreti Mehdi talebelerini görür buyuruyor. Bu normalde siz 150 sene önce böyle bir şeyi söyleseniz bu herhalde metafizik bir şekilde olur diye düşünürdü insanlar. Şu anda gerçekten de baktığımızda 3G teknolojisiyle avcumuzun içine alıyoruz 3G kameralı bir telefonu. Bir bakıyoruz karşımızda binlerce kilometre uzaklıkta olsa bile birisini görebiliyoruz karşımızda. Ve avcumuzun içinde görüyoruz.
Canlı, sesli.
Evet. Buna benzer çok fazla teknolojik gelişme var. Peygamberimiz onlara dikkat çekmiş. Sanırım Ender Hocam da bize onlardan bahsedecek
evet, şimdi. Evet, bunun gibi sunumumuz var. Onu gösterebiliriz izleyenlerimize. Zaten bu teknolojiyle ilgili olan konuların gelişmesi dediğim gibi çok büyük bir mucize. Ve Allah özellikle yaratıyor ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın tebliği bütün dünyaya yayılabilsin. Ondan önceki dönemlerde yani bu kadar teknolojik gelişme olmadığı zamanki dönemlerde yapılan herhangi bir anlatım, herhangi bir faaliyet bu kadar hızlı bir şekilde dünyanın en ucu noktasına kadar ulaşması mümkün değil. Ama Allah özellikle bunu yaratıyor bu dönemde ki Mehdi'nin bütün çalışmaları her tarafa yayılabilsin. Peygamber Efendimiz zaten hadislerinde bize buyuruyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın internet, televizyon ve radyo yoluyla dünyanın dört bir yanında tanınacağını bildiriyor. Şu şekilde söylüyor Peygamber Efendimiz. Şüphesiz ki Kaim yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanında bir mümin doğuda olsa batıda olan kardeşi kendisini görür. Hakeza batıda olsa doğuda olan kardeşini görür. Deminden söylediğimiz gibi. Değil mi? İnternette çeşitli teknolojilerle birlikte kameralar açıldı. Bilgisayar üzerinden, internet üzerinden çok rahatlıkla birbirini görebiliyor. Televizyondan da görebiliyor.
Bir de karşılıklı görüldüğü de hadiste bildiriliyor. Evet. Normalde bu tarz teknolojinin özelliği belirtilirken o dikkat. İşte siz onu görebiliyorsunuz, o da sizi görebiliyor diye anlatılır mesela. Peygamberimiz aynı o şekilde anlatmış. Yani batıdaki doğudakini görebiliyor. Doğudaki tek taraflı değil. Doğudaki de batıdakini görebiliyor. Webcam teknolojisi, işte telefondaki 3G, siz orada işte kendinizi küçük bir şekilde görüyorsunuz. Evet. Karşı tarafı büyük bir şekilde görüyorsunuz. O da sizi aynı şekilde görüyor. Ve avuç içerisinde oluyor bu olay. Yani sadece bu hadisin gerçekleşmesi için böyle bir olay olması gerekiyor Allah'ın izniyle. Ve aynı şekilde oluyor.
Ya dediğim gibi çok hızlı, çok süratli, anlık bir şekilde gerçekleşiyor bunların hepsi. Devam ediyorum. Başka bir hadisinde yine Peygamber Efendimiz. Allah-u Teala insanlara öyle bir güç verecek ki herkes olduğu yerde onun Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın sözlerini duyacak. Evet, radyo, internet, televizyon, evet. Oturduğumuz yerden, bulunduğumuz mekandan, arabada giderken. Değil mi? Cep telefonuyla herhangi bir yerde, her yerde mutlaka bunları görebiliyoruz inşallah. Daha detaylı tariflerde bulmuş yine Peygamber Efendimiz. Ayakkabı topuğuna yerleştirilen ses alıcısından bahsetmiş. Şu şekilde buyuruyor. Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a kasem ederim ki, yırtıcı hayvanlar insanlarla konuşmadıkça, kişiye sesi ve popucu konuşmadıkça ve ehlinin ne yaptığını ona bildirmedikçe kıyamet kopmaz. Bakın, sesi ve popucu konuşmadıkça diyor. Son zamanlardaki teknolojiler sonucunda yine slaytlarımızı görüyoruz. Ayakkabının topuğundaki ses alıcısı görülmektedir. Bununla ilgili haberler de var. Hem ayakkabı hem telefon. Tam birebir tarif.
Ve sesi konuşmadıkça diyor. Yani evet. Ses kayıt teknolojisine de dikkat çekiyor.
Evet.
İnşallah, evet, inşallah. 150 sene önce böyle bir şey söylemeye kalksanız nasıl olabilir ki böyle bir şeyler? Yani
evet.
Sesim bana nasıl duyuyor? Sesi bir kere konuştum mu gidiyor zaten. Yani onu bir daha nasıl duyabiliriz? Gidememize rağmen.
Saçmalık olarak algılanırdı herhalde.
Haşa tabii.
Anlayamazlardı yani. Ondan bahsetmek istiyorum. Peygamberimizin
söylediği için biz kabul ederdik ama mesela şu anda baktığımız zaman tam net bir şekilde anlayabiliyoruz. Yani peygamberimizin ne demek istediğini.
Hayır, ben ondan bahsetmiyorum. Onu tabii ki haşa, biz onu gözü kapalı ikna alıyoruz tabii zaten. İnkar noktasına geldikleri zaman onun
yok,
için.
Yok, onu diyenler için.
Evet, onun için evet. Söylüyorum. Yani onu kabul edemeyecekleri bir durum söz konusu i̇nşallah. Orada. Ama gerçekle yüzleşince söylemesi
evet. Hiçbir şey yok. Bir de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok güzel benzetmelerle anlatmış bu konuları. Hani düz bir anlatımla değil, işari manalar var içerisinde. O yüzden hadisi hani bazıları kelime anlamıyla alıp o şekilde yorumluyorlar ve yanlış sonuçlara varıyorlar. Yani orada tabii ki hani kişinin papucu denen şey, belki bir şey işaret var orada. Yoksa ayakkabının kendisiyle konuşulacağı anlamına gelmiyor tabii ki. Ama böyle yanlış bir zihniyet var, hadisleri yanlış yorumlayan. Ve onlar doğru yapmıyorlar bu konuda.
Tam olarak anlatmak istediğim şey
bu. Evet, inşallah. Zaten samimi bütün inananlar tarih boyunca hep Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini beklemişler. Büyük bir heyecanla. Ki Peygamber Efendimiz döneminde bile sahabe değil mi? Pek çok defa Peygamber Efendimiz soruyor. Ne zaman olacağını soruyor. Ki bu kadar çok hadis var zaten bu konuyla ilgili. Zamanını belirten, hangi olayların olacağını belirten, Mehdi'nin fiziksel özelliklerini belirten, tabiri hakkında bilgi veren, dünya hakkında bilgi veren çok fazla hadis var. Onun hepsi sahabelerin soruları ve o heyecanla, bekleyişleriyle oluşuyor. Şimdi hocamız da bahsetmişti. Zaten tarih boyunca bütün Müslümanlar kendi zamanlarında gelecek şekilde istiyorlar. Daha öncesinde de aynı şekilde. Ama Allah bu dönemi özellikle Mehdi Aleyhisselam'ı gönderiyor. Onun da alametleri işte Peygamber Efendimiz'in bu müjdelediği, haber verdiği bilgiler olmuş oluyor.
İnşallah.
Teknolojiyle ilgili olan sunumuza devam edelim isterseniz. İnternet üzerinde uydu görüntüleriyle tüm dünya şehirlerine detaylı olarak görüntülenebilmekte şu anda. Deminden söylediğimiz gibi elimizdeki cihazlarla bunları zaten görebiliyoruz. Yine Peygamber Efendimiz buyuruyor, şu şekilde buyuruyor. Öyle ki tüm dünyayı avucunun içini gördüğü gibi görecek diye buyuruyor.
Hadisin bir gerisine gelebilir miyiz?
Tabii.
Bakın. Orada Yüce Allah onun için dünyanın en alçak bölümünü yükseltecek, en yüksek yerleri de alçaltacak. Bakın yani o kadar muazzam bir anlatım ki. Yani bunun ne anlama geldi diye düşündüğümüzde mesela Google Earth diye bir olay var. Bir baktığınız zaman yakınlaştırıyorsunuz artı iki boyutlu gösteriyor size. Gerçekten de mesela çukur olan yerler yükselmiş oluyor. Ekranda çünkü bir düz bir zeminde görüyorsunuz bunu. Çukur olan yerler yükseliyor, tümsek olan yerler alçalıyor ve iki boyutlu olarak dünyayı görebiliyorsunuz. Bakın yani bu olay ancak bu şekilde anlatılabilirdi. Yani Peygamberimiz aynen o şekilde anlatmış ve de bunu avucunuzun içinde görebiliyorsunuz diyor Peygamberimiz. Evet. Avucunun içine baktığında gerçekten de işte cep telefonlarını açın, Google Earth'ten baktığınız zaman avucunuzun içinde tek iki boyutlu olarak düz bir şekilde aynen dünyanın işte alçak yerleri yüksek, yüksek yerleri alçak görebiliyorsunuz. Yani bakın çok büyük bir mucize bu. Yani şu tek başına hani hocamız demişti daha dünya bilmiyor Peygamberimizin mucizelerini. Yani öğrendiği zaman insanlar şoka girecekler. Yani her öğrenen zaten acayip şaşırıyor. Yani aklı başındaysa tabii. Ama mesela yurt dışından da öğrenen insanlar Müslüman oluyor bu mucizeleri öğrendikleri zaman. Çünkü normal herhangi bir insanın söylemesi mümkün değil. Peygamber olması gerekiyor mutlaka. Dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de vefat etmesine rağmen kendinden 1400 sene sonra mucizeleri hala devam ediyor.
Evet.
Her gün yenisine
şahit. Yani şu bahsettiğimiz konu bundan 5 sene önce anlayamazdık hadisin evet. Neyi işaret ettiğini tam olarak. Çünkü yoktu. Öyle bir teknoloji yoktu yani. Avuç içi bilgisayar denen şey bundan 5 sene önce yoktu. Şu anda ortaya çıktı ve biz şu anda görüyoruz hadiste birebir uyum içerisinde olduğunu ve bir mucize olduğunu anlıyoruz. Diyoruz ki Peygamber Efendimiz söyledikleri hep işte bu şekilde doğru çıkıyor. Bundan sonrasına dair de söyledikleri İslam ahlakının hakimiyetine dair olan müjdelerinin de inşallah doğru olduğuna net kanaatimiz geliyor.
Evet inşallah. Detaylandırıyor zaten Peygamber Efendimiz. Yönetici konumunda olan kişilerin de hem haberleşmeyi hem de bilmedikleri konuları yine ellerine bakarak o teknolojiyle öğrenebileceklerini söylüyor. Slaytımızda var. Hadiste oradan okuyorum inşallah. Kaim Aleyhisselam, Hazreti Mehdi Aleyhisselam kıyamettiğinde her memlekete bir sefir gönderecek ve her bir sefire şöyle buyuracak. Senin ahdin elindedir. Anlamadığın bir durumla karşılaşır ve hüküm vermekte zorlanırsan eline bak ve elinde yazanı uygula diye buyuruyor. Değil mi? Bu sadece görüntü olarak değil aynı zamanda herhangi bir şey aradığın, herhangi bir şey bulmak istediğinde bilgi olsun, haber olsun aynı anda hızlı bir şekilde buradan yine bu bilgiyi edinebiliyorsunuz inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam canlı internet, televizyon, radyo ve telefon bağlantısıyla insanlarla konuşur. Peygamber Efendimiz şu şekilde buyuruyor. Onlar yeryüzünün doğu veya batısında mihrap veya yataklarında olduğu halde İmam Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın sesini işitirler. Bu bir tek ses onların hepsinin kulağına gider ve hepsi ona doğru hareket ederler. Çok geçmeden göz açıp kapatıncaya kadar hepsi huzuruna varırlar. Tek bir ses olduğundan bahsediyor. Değil mi? Tek bir kaynak var. O da Mehdi Aleyhisselam'ın sesi. Tek bir teknoloji. Oradan bütün her yere, radyo olsun, internet olsun, televizyon olsun her birine ortak olarak dağılabiliyor inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın tebliği birçok şehirdeki insanlar tarafından eş zamanlı olarak dinlenebilecek. İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu duydum. Ben kaimi yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı görür gibiyim. Her memlekette olanlar onun kendileriyle birlikte memleketlerinde olduğunu görecek. O Resulullah'ın bayrağını açacak. Zamanın imamını tanıyalım. İmam Mehdi Ali İrfan'dan sayfa 94'ten olan bir bilgi bu inşallah.
Normalde bu hadisleri böyle direkt zahiri manasıyla yorumlandığı zaman tabii bambaşka şeyler çıkıyor. Mesela zamanında da o şekilde yorumlanmış teknoloji olmadığı için. İşte yani şu anda bile hatta bazıları işte kalkıp Hazreti Mehdi bütün evlerde ayrı ayrı gözükecek. Yani mesela 7 milyar insan var. İşte 5 milyar 4 milyar tane ev varsa hepsinde ayrı ayrı Hazreti Mehdi belirecek, görünecek ve insanlarla konuşacak gibi açıklamalar yapmaya çalışılıyor. Yani bunun böyle olmadığı çok açık yani. Belli ki televizyon, internet teknolojisini işaret ediyor. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi yatsı vaktinde çıkıp hutverir buyuruyor. Yani yatsı vaktinde çıkıp insanlar tarafından görülebilecek Hazreti Mehdi. Ve bakın yatağındayken bile görür diyor Hazreti Mehdi'yi kişi. Normalde Hazreti Mehdi ve birisinin yanında olsa kişi yatağında yatabilir mi yani?
Mümkün değil.
Normal ayağa kalkıp el pençe divan durur karşısında, saygısından. Ama belli ki öyle bir olay var ki ortada, yatağında yatarak Hazreti Mehdi'yi aynı zamanda görebiliyor.
Evet.
İnşallah.
Peygamber Efendimiz çok detaylı tarif etmiş değil mi? Sadece teknolojik olayları değil. Yani Mehdi'nin topluluğunu tarif etmiş, mücadele edecek kişileri tarif etmiş, Mehdi zamanında çıkacak olan münafıkların ne gibi oyunlar yapacağından bahsetmiş. Buna çok detaylı olarak tarif edilmiş durumda hepsi. Böyle Peygamber Efendimiz dininden var zaten. Ve deccaliyetin ne kadar azgın olacağından Peygamber Efendimiz de bahsediyor yine. Hakikaten bu yüzyıla kadar, özellikle bu günümüze kadar, geçmiş yüzyıla özellikle materyalist ve ateist felsefelerin, Darwinist felsefelerin her tarafa yayılmasından dolayı insanlar çok büyük zulümler, acılar yaşamışlar. Hala bunun tesisine devam ediyor ve buna yönelik Hazreti Mehdi Aleyhisselam mücadele edeceğinden ve bu mücadelesini yine engellemek için karşı tarafın aynı şekilde teknolojiyi, medyayı, basını ve vesaireyi kullanacağından bahsediyor. Ama bu çok önemli bir mücadele. Yani o deccaliyetin o fikrine karşı fikri mücadele son derece önemli bir mücadele. Yapılması gereken insanları bilimsel olarak, Kur'an ahlakının güzelliklerini anlatarak, Kur'an müzeyle, iman hareketleri, Allah'ın delillerini göstererek o Darwinist, o materyalist akımı ortadan kaldırmak gerekiyor. Bununla ilgili de zaten yine teknolojinin olması, değil mi? Böyle yapacağın faaliyetin çok daha etkili kılabiliyor. Mesela biz burada oturduğumuz yerde karşımızda kameralar var. Yine bir teknolojiyle, Peygamber Efendimiz'in bildiği teknolojiyle pek çok kişiye bu konulardan bahsedebiliyoruz. Ahir zaman alametlerinden bahsediyoruz. Dünya hayatının geçişinden bahsediyoruz. İnsanın yaşantısı nasıl şekillendirmesi gerektiğinden, nereye dikkat etmesi gerektiğinden bahsediyoruz. Bu önemli olan bir faaliyet, çok çok önemli olan bir faaliyet, bir çalışma. Ki zaten hocamızın, Sayın Adnan Oktay'ın çalışmaları bu konuda çok örnek oluyor. Bütün Türkiye'de, bütün dünyada pek çok kişi tarafından takip ediliyor ve insanların imanına vesile oluyor. Yapmış olduğu çalışmalarla, maşallah. Mesela zaten çok gündem çalışması Yaratılış Atlası var hocamızın. Az önce arada da konuşuyorduk zaten sizinle. Ama o mesela bütün dünyaya gitmiş olması, bütün sanatçılar, ünlüler, politikacılar, her yerdeki üniversitedeki öğretim görevlileri, onların üzerindeki oluşturduğu etki, orada insanların yıllardır ilkokuldan itibaren almış oldukları o telkini, o Darwinist, materyalist telkini bir anda ortadan kaldırması, zaten bu atlasın ulaşmasıyla bütün basında çıkan haberler bomba etkisi yarattı. Hayret verici diye böyle çok spot başlıklarla bunu duyurmaları. Bunun en büyük göstergesi. Kartal hocam sen onunla ilgili
zaten. Dünyanın pek çok yerinde yayınlanması ve pek çok dile çevrilmesi de aslında bunun en büyük kanıtı. Çünkü asılsız evet. olan bir şey bu kadar yayılamaz. Bu kadar talep ve kabul görmezdi.
Tabii inşallah.
Bu da önemli bir şey.
Evet.
Şimdi yayınlanmasına karşı çıkanların söyledikleri cümleler de var. Yayınlanmasını istemiyoruz diyorlar. İşte neden diye sorulduğunda normalde şöyle bir cevap olması lazım değil mi? İşte yanlış bilgiler var, hı-hı. yanlış şeyler var. Verdikleri cevap çok enteresan. Bunu liseli bir genç okuduğu zaman evrime inanması mümkün değil. O yüzden bunu okutmayalım diyorlar. Hiçbir yerde okunmasın diyorlar. Yani demek ki hak konuları anlatılıyor. Yani normalde işte diyorlar işte evrimi kanıtlayan, işte fosiller evrimi kanıtlıyor diyorlar. Şimdi hocamızın yaratılış atlasında binlerce fosil resmi var zaten. Madem kanıtlıyor neden okutmamaya çalışıyorsun? Neden
evrimi
saklamaya çalışıyorsun?
Evrimi tehdit ediyor çünkü.
Tabii ki evrimi tehdit ediyor. Tehdit etmekle de kalmıyor zaten. Tamam,
ortadan kaldırmış
bitiriyor.
Oluyor yani.
Evet, maşallah.
Evet. Deminden bahsettin, yaratılış atlasının dünyadaki tüm işte akademisyenler, sanatçılar, politikacılar, siyasi çevrelere gittiğinden. Gerçekten de bu kitap onlara ulaştıktan sonra çok güzel tepkiler gelmeye başladı. Dünyadaki pek çok siyasi lider Kur'an'dan, peygamberimizden, İslam'dan övgü dolu sözlerle bahseden konuşmalar yaptılar. Hatta hepimiz görmüşüzdür gazetelerde Tony Blair, eski İngiltere Başbakanı, her gün Kur'an okuduğunu ifade etti. Bununla ilgili çok röportaj verdi. Aynı şekilde sanatçılardan da benzer şekilde İslam'ı öven, dinin ve Allah'ın varlığı ile ilgili düşüncelerini ifade edenler oldu. Bununla ilgili bir sunum var. Ona bakalım. Dünya çapındaki sanatçıların Allah'ın varlığı ile ilgili düşünceleri. Sinema oyuncusu Ivan Petrov şöyle söylemiş. Kendisiyle Bounce adlı yeni filmi hakkında yapılan bir röportaj sırasında Allah'a olan bağlılığını kadere olan inancıyla dile getirmiş. Ben kadere inanırım ve her şeyin olması gerektiği gibi olduğuna inanırım. Hiçbir şey kaza sonucu olmaz.
Şöyle.
Aynı şekilde Jennifer Aniston, ünlü Amerikalı oyuncu, inancını şu sözlerle açıklamış. Allah'a inanıyorum, bizim güçlü olduğumuzu ve tüm bunları da kendi kendimize yaptığımızı sanmıyorum. Kirk Douglas, 6 Ekim 1997 yılında yapılan bir röportajında geçirdiği rahatsızlığın kendisini Allah'a yönelttiğini belirtiyor. Geçirdiğim felcin en önemli sonuçlarından biri Allah'a olan inancımı bir kez daha göstermiş olması. Felçten sonra fark ettim ki konuşabilme mucizesini artık bir lütuf olarak görüyorum. İşte kimi zaman Allah hastalıklarla, kazalarla da aslında insanlara rahmet ediyor. Değil mi? Onların dine, İslam'a yakınlaşmalarını, Allah'a yakınlaşmalarını sağlıyor bu şekilde, vesile oluyor. Mesela Kirk Douglas da başına gelen olaydan sonra böyle bir yakınlaşma olmuş. Sarah Jessica Parker, Amerika'nın ünlü bir dizisinde başrolde oynayan aktris Sarah Jessica Parker, Allah'a şükretmediğim tek bir günüm bile geçmiyor diyerek elde ettiği başarıyı Allah'ın bir nimeti olarak gördüğünü belirtmektedir. Aynı şekilde bu Oscar törenlerinde falan hep dikkatinizi çekmiştir. Orada ödül alanlar hep Allah'a teşekkür ettiklerini, şükrettiklerini evet, hep belirtirler.
İnşallah.
Bizde hariç, dünyada var ama. Bizde olmasa da.
Bizde de çok, şimdi yani. Derdi çok yönelmeye başladı hakikaten. Eskiden değil mi, bu kadar bahseden olmuyordu. Şimdi insanlar çok daha rahat şekilde namaz kıldıklarını, ibadetlerini yaptıklarını, dua ettiklerini dile getiriyorlar. Bundan dolayı bir mutluluk içerisindeler.
Müslüman deyince normalde akla bambaşka şeyler geliyordu. Ama şu anda biz görüyoruz ki yani hocamızın da vesilesiyle olmuştur o baktığımızda. Tabii. Yani Müslüman kişi dünyanın en kaliteli, en aklı başında, oturmasını kalkmasını bilen, konuşmasını bilen, temiz aynı zamanda, temizliği çok iyi bilen Müslüman karakteri. En güzel şekilde giyinen, bir kere Müslümanları öyle bir hale sokmuşlardı ki bunu da din adına yaptılar zaten. Müslümanları başka şekilde dinletemezlerdi. İşte Müslüman sağa bakmaz, sola bakmaz, teknolojiyle alakası yoktur. İşte bundan uzak durur, şundan uzak durur, konuşmaz, gülmez. Hiçbir şekilde yani böyle Müslüman denildiği zaman böyle bir kutunun içerisine koyup hayatın tüm alanlarından alıp bunu da sanki dinmiş gibi insanlara göstermeye çalıştılar. Ama hocamız Allah'ın izniyle Sayın Adnan Oktar böyle olmadığını gösterdi. Müslümanların Allah'ın izniyle biraz önce bahsettiğimiz gibi yani Kur'an'a hocamız şöyle demişti bir kere. Kur'an'ın en büyük mucizelerinden bir tanesi ona uyan insanı dünyanın en kaliteli insan haline getirmesidir demişti. Yani gerçekten de Kur'an'a bir insan uyduğu zaman her yönüyle dünyanın en kaliteli, en klas insanı haline geliyor inşallah. Zaten de öyle olması gerekiyor yani baktığımız zaman. Ve öyle olduğunu da görüyoruz Allah'ın izniyle. Dolayısıyla hani bazı insanların da artık söyleyecek sözleri kalmadı bundan dolayı. Yani hocamız mesela söylemişti, işte güzel olmadığı için dini yaşıyor, fakir olduğu için, zengin olmadığı için dini yaşıyor, işte yakışıklı olmadığı için dini yaşıyor, işte şu özelliği olmadığı için dini yaşıyor, artık diyemiyor insanlar. Hocamız bunu gösterdi. Yakışıklı da olsa, zengin de olsa, her türlü imkanı da olsa bir insanın din yaşaması gerekiyor. Yani din öyle kendini işte kötü bir konumdaysa kendini avutmak için yaşanan bir şey değil ki haşa. Din dünyadaki bütün insanların, yani ne olursa olsun, isterse katrilyonu olsun hiç fark etmez. Zaten Allah dinemediği zaman mutlu da olamadıklarını görüyoruz hiçbir şekilde. İntihara eğilimli. Bankasında 20 katrilyon parası var. İntihar edip etmeyeceğini düşünerek bir hayat yaşıyor sürekli. Yani Allah'ın dilemesiyle mutluluk olur. O da ayrı bir konu inşallah. Herkesin yani mutlaka dini yaşaması gerekiyor. Yani zengin olması, fakir olması, güzel olması veyahut da güzel olmaması bu bir konu değil. Yani ahirette Allah ona göre bir değerlendirme aşağı yapmayacak. Takvaya göre, Allah'a olan yakınlığa göre inşallah olacak inşallah.
Yani Müslümanın kalitesi dediğin gibi her ayrıntıda belli oluyor. Yani şu Yaratılış Atlası kitabına baktığımızda dahi tek bir örnekle görebiliriz. Evet, ne kadar evet. Değil mi? Yani dünyada şu kalitede bir başka eser yok.
Maşallah.
Şu baskı kalitesinde, bu görsellikte, bu estetikte. Yani hocamızın tüm eserleri bu şekilde zaten maşallah.
Maşallah.
Bütün kitaplarında son derece kaliteli malzemelerle, son derece güzel resimlerle ve net anlatımlarla çürütülemez şekilde
bilimsel delillerle
ortaya konarak çok kaliteli bir şekilde hazırlanmış maşallah bu eserler. Ve dünyadaki tüm Müslümanlar bu eserleri birbirlerine böyle çok mutlulukla, gururla tavsiye edebiliyorlar. Çünkü Müslümanların böyle bir hizmet yapıyor olması tüm Müslümanların kendine olan güvenini getiriyor. Çünkü hakikaten şu kaliteye ulaşabilmiş bir başka çalışma yok. Yani işte modern olduğunu iddia edenler, bilimsel olduğunu iddia edenler, bakıyorsunuz hazırladıkları çalışmalarda ne bilimsellik var, ne modernlik var, ne kalite var, ne anlaşılabilirlik var, ne sanat var, ne estetik var. Hiçbir şey yok.
Evet.
Hep Müslümanlar da zaten tarih boyunca da bu böyle olmuştur. Yani sadece yanlış anlatımlarla, yanlış aktarımlarla Müslümanlar yanlış tanıtılmaya çalışılmış. Evet. Fakat Müslüman hep böyle olmuştur. Yani Peygamberimiz de yine hocamız söylemişti. Yani yaşadığı dönemde o dönemin en modern insanı.
Evet. Bizans cübbeleri var mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. En güzel kumaşlardan ve en gösterişli. Bakıyoruz bunun fotoğrafları da var, gösteririz inşallah. Şu an halen daha da saklanıyor zaten. Yani Peygamberimizin giydiği kıyafetler muazzam gösterişli ve muazzam güzel. Renkleri olsun, kalitesi olsun. Zaten Bizans cübbesi, yani o dönemin en kaliteli cübbesini giyiniyor. Çünkü tebliğ yapıyor. Yani tebliğ yaptığı için zaten Peygamberimiz güzel giyiniyor, güzel kokuyor. Saçını ayrıyetten bakım yapıyor. Mesela belli yağlarla yağlıyor, parlak olsun, daha canlı gözüksün diye. Aynı zamanda saçını belirli kınalarla boyuyor inşallah. Yine sağlıklı ve zinde gözükmek için inşallah. Zaten de öyle Allah'ın izniyle. Yani her türlü detaya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dikkat ediyor ve yani normalde o devirde olmayan bir kalite, o devirde olmayan bir temizlik, o devirde olmayan bir estetik, her şeyle muazzam. Tabii sonradan bazıları kalkıp işte Müslümanlar bir dakika siz böyle işte yaşıyorsunuz ama siz niye bizim dediler mesela. Bunların hepsi bizimdir. Siz niye bunlarla yaşıyorsunuz dediler. Durun bakalım biz sizi nasıl ayırabiliriz bundan? Bir kere Müslüman öyle olmaz. Müslüman şöyle olmaz, Müslüman böyle olmaz. Bir baktık Müslümanlardan her şeyi aldılar. Ama şimdi tam tersine döndü. Ama 1400 sene önce zaten Allah ayette bildirmişti bakın. Araf suresi 32. ayeti okuyorum şeytanın Allah'a sırrım. De ki Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve temiz rızıkları kim haram kılmıştır? De ki bunlar dünya hayatında iman edenler içindir. Bakın dünya hayatındaki güzelliklerin tamamı Müslümanlar için ve müminler içindir. Allah bu böyle olduğunu ayette bildiriyor. Ayet inşallah. Kıyamet günü ise yalnızca onlarındır buyuruyor Allah. Yani bu dünyadaki bütün güzellikler zaten müminlerin. Ama kıyamet gününde yani Allah bu dünyada tabii sınav ortamı olduğu için ve aklın ihtiyar kalkmasın diye inkar edenleri de nasip ediyor çok fazla güzellik. Hatta ülke ülke dolaşmalarını nasip ediyor. Zengin, çok zengin olmalarını nasip ediyor. Çocuklar nasip ediyor mesela. Ama Allah ayeti bildiriyor. Zenginlik ve çocuk vererek onların hayırlarına koştuğumuzu zannetmeyin buyuruyor. Onların azaplarının artması için ve canlarının inkar içinde acıyla çıkması için yaparız bunu diyor. Allah buyuruyor inşallah. Bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklarız. Yani Allah ayetlerini net bir şekilde açıklamış. Yani buradaki ayetin üzerine söylenecek bir söz zaten yok. Yani dünyadaki bütün güzellikler, en güzel kıyafetler, işte en güzel yemekler, işte en güzel kokular, aklınıza gelebilecek her şey müminler için yaratılmış zaten. Evet. Küfür için değil, inkar edenler için değil. Ahirette de yalnızca müminler.
İnşallah. Aynı şekilde teknoloji de mesela şu an hizmetine sunulmuş durumda insanların. Müslümanlar bu nimetten de en güzel şekilde faydalanıyorlar. Bunu en hayırlı şekilde, Allah rızasına uygun şekilde kullanıyorlar inşallah. Mesela şimdi günümüzde yine bazı yanlış anlayışlar var. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesiyle beraber hani her şeyi onun yapacağını, dolayısıyla kendilerinin bir şey yapmasına gerek olmadığını, yani nasılsa bunların yaşanmış bitmiş kaderde şeyler olduğunu düşünerek pasif durumda tutan kendini insanlar mevcut. Bazı kesimler var bu şekilde. Halbuki samimi bir Müslümanın yapması gereken bu alametleri, ahir zaman alametlerini gördükten sonra, bu kadar mucizeye şahit olduktan sonra kendisinin de Allah'ın bir emri olarak, değil mi, insanlara iyiliği emredip onları kötülükten sakındırmak konusunda, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın alametlerini bilip tanıyıp kendisini arayıp bulmak konusunda ve işte Allah'ın bu yarattığı imkanlardan faydalanarak insanlara tebliğ yapma, onları Allah'ın varlığından haberdar etme, Allah'ın varlığının delillerini onlara ulaştırma noktasında büyük sorumlulukları var. Bu konuda aktif bir çalışma içerisinde olması lazım. Mesela hocamız da maşallah bunu en güzel şekilde yapıyor. Kendisi de söylüyor, Hazreti Mehdi'nin öncüsüyüz biz diyor. Ve tüm imkanları, var olan tüm imkanları bu yola seferber ederek, insanları da bu yönde şevklendirerek, heyecanlandırarak bu görevini yapıyor. Yani çok aktif bir şekilde, değil mi? Yani Allah'ın da bizden istediği budur. Kur'an'da her Müslüman yeryüzünde bir halife olarak tarif edilmiştir. Dolayısıyla bu gerçeklerin farkına varan insanın yapması gereken mutlaka Allah'ın kendisine nasip etmiş olduğu imkanlar ölçüsünde, aklı, şuuru, vicdanı ölçüsünde bu faaliyetlere katılmak, evet. Hz. Mehdi'yi aramak, ona talebe olmak inşallah her Müslümanın görevi olmalıdır.
Ki zaten hani hocamızın bu samimiyetle yaptığı çalışma esnasında bütün her ülkede gerçekten çok büyük etki oluşuyor. Mesela onunla ilgili bir videomuz var, onu gösteriyoruz. Yaratılış Atlası'nı yurt dışında mesela Fransa'ya göndermişti. Orada nasıl bir etki uyandırdığına dair bir videomuz var, onu sanıyoruz.
Kısa bir süre sonra Fransızca olarak da yayınlandı ve Fransa'da büyük etki meydana getirdi. Yaratılış Atlası'nın Fransa'ya ulaşmasının üzerinden bir sene geçmesine rağmen evrimciler kitabın sarsıcı etkisinden duydukları şoku atlatamadılar. Şu anda Fransa'da yaratılışa inananların sayısı her geçen gün artmaya devam etmektedir. Gerçekleri gören Fransız halkı, asıl aydınlanma devrine yaratılış atlasıyla birlikte girmiştir. Harun Yahya'nın Yaratılış Atlası adlı eserinin, Darwinistler üzerinde oluşturduğu psikolojik çöküntüyü yansıtan yorumlardan bazı örnekleri birlikte izleyelim. Fransa'nın tanınmış bilim dergisi Science Evi, Aralık 2007 sayısında 9 sayfa boyunca Harun Yahya'nın Yaratılış Atlası isimli eserinin, başta Fransa olmak üzere dünya çapındaki etkisine yer verdi. Koyu bir evrim taraftarı olan dergide, Atlas'la ilgili yapılan yorumlar, evrim teorisinin mağlubiyetini ve evrimcilerin içinde bulundukları psikolojik yıkımı açıkça ortaya koymaktadır. 2007 yılı yılı başında bütün okullara gönderilen ve evrim teorisini reddeden bir atlas, soğuk duş etkisi yaptı. Onlarca senedir Darwinist ve materyalist telkinin etkisi altındaki Fransa'da yaratılış atlasının gelişi adeta şok etkisi yaratmıştır. Haberdeki soğuk duş etkisi yaptığı ifadesi de yaşadıkları bu ani şaşkınlığın göstergesidir. Milli eğitime bağlı SVT müfettişi Dominique Roja şöyle belirtiyor. Bu konu hakkında Müslüman kaynaklı olarak düzenlenmiş ilk büyük olaydır bu. Demek ki yaratılışçılık göz ardı edilemez bir başarıyla bütün dini inanışları etkilemiş durumda. Neye uğradıklarını anlayamadan ani bir baskınla mağlubiyet yaşayan materyalist çevreler bu ifadeyle yaratılış atlasının fikri mücadeledeki üstünlüğünü bir kez daha kabul etmek durumunda kalmışlardır.
Evet, maşallah. Bu sadece tabii ki Fransa'daki örneklerinden bazıları, çıkan haberlerden bazıları. Bütün Avrupa ülkeleri, bütün diğer ülkeler zaten bu şekilde gitmişti. Bu akşam da programımızın sonuna geldik. Bize yarım saat sonra Adnan Oktay'la Gelir Sohbetleri programımızı A9 TV ve harunyahya.tv sitemizden izleyebilirsiniz inşallah. Hepinize hayırlı akşamlar.